gündemin dışına çıkmak isteyenler. Bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero ver te como sou na madrugada. Dançar, pular, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero ver te como sou na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê.
Merhabalar herkese. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı 16 haberlerinden hemen sonra başladı. Bugün de yine İstanbul'da çok güzel bir hava var. Bahar demeyeceğim artık, yaz kendini iyiden iyi hissettirmeye başladı. Bu güzel havalarda herkes kendisini dışarı attı. Bizi gerek dışarılarda gerek evinde dinleyen herkese bu pazar gününden merhabalar diyelim. Ve bugün de yine gündemi dışlayacağız. Kendi gündemimizi yaratacağız ve bu gündem çerçevesinde iki saat boyunca konuşacağız, şarkı dinleyeceğiz ama konuşmaktan çok da şarkı dinlemeye fırsat bulamayacağız muhtemelen. Stüdyo konuğum var bugün de sevgili dinleyenler. Mona Kitap'tan Mart ayında kitabı çıkan bir konuğum var benimle. O da yazmayı çok seviyor. İlk defa, ilk kitabı değil bu, başka kitapları da oldu, yayınladığı 6 kitabı oldu ve şimdi onunla hem son kitabını konuşacağız hem de genel olarak yaptıklarını konuşacağız. Bir merhaba diyelim Mine Sultan Ünver'e.
Merhaba herkese.
Nasılsınız? Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
Şimdi biz tabii dürüst olan bir radyo programıyız. O yüzden de her şeyi şeffaf bir şekilde dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Mine Hanım'la biz yayın evi aracılığıyla tabii iletişim kuruyoruz. Ve Mine Hanım Ankara'da yaşadığı için biz Mine Hanım'la telefon bağlantısı mı kursak diye düşündük. Yoksa İstanbul'a geldiği bir zamanı denk düşürsek de stüdyoya mı alsak diye bir kafa yorduk. Telefon bağlantısı çünkü çok şey olmayacaktı, çok etkili olmayacaktı belki. Kısa sürecekti konuşma. Ama stüdyoya davet etme şansını bulduk Mine Hanım'ı. O yüzden telefon bağlantısı yapmadığımız ve stüdyoya da geldiği için de çok da mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz Mine Hanım.
Teşekkür ederim. Verdiniz. Benim için de güzel oldu. Hoş bir tesadüf oldu. Tam da İstanbul'dayken.
Evet evet. İstanbul'a neler yaptığınızı, nasıl tesadüf ettiğimizi de konuşacağız. Adım adım gidelim isterseniz. Neler yapmışsınız 2017'ye kadar? 80'den mi başlatıyoruz şeyi, zaman çizgisini?
Evet, aynen öyle.
Evet, yaştaşım. 1980'lisiniz siz de. Çankırı doğumlusunuz.
Evet.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi lisansını, aynı üniversitede de geleneksel Türk el sanatları alanında yüksek lisansı tamamladınız. Minyatür sanatçısı olarak Türkiye, Birleşik Amerika ve Avrupa'da sergiler açtınız.
Evet.
Nasıldı Ankara'da, ya Çankırı'da doğdunuz ama aile hep Ankara'da mıydı? Nasıldı?
Yani şöyle, annem babam öğretmendi. Bizim çocukluğumuz Anadolu'nun köylerinde geçti. 8-9 yaşına kadar. Ardından Ankara'ya yerleştik. Ve öyle işte çalışkan bir kız çocuğu şeklinde üniversiteye kadar devam etti. Ardından çalışma hayatı hızlı bir şekilde hem üniversite hem çalışma hayatı. Yüksek lisans, sonra sanatla tanışma, minyatür yapma. İşte ödüller vesaire aldım.
Bayağı da ödülleriniz de var yani minyatür dalında Türkiye genelinde 3 ödül kazanmışsınız. Üniversite yılında başladığı iş hayatına devam ediyor diyor ama biz ödüllere bir dönelim. Minyatür sizin sanatla uğraştığınız alan minyatür.
Evet, dinleyicilerimiz için de söyleyelim, bilmeyenler vardır belki, biz 80'liyiz ya hani. Minyatür tabii çok çok daha asırlar öncesine dayanan bir sanat, geleneksel sanatlarımızdan. Tek sayfada bir hikayeyi anlatma, resim aslında. Ama tek sayfada perspektif olmadan ve belli simgeleri, sembolleri kullanarak koskocaman bir hikayeyi anlatabiliyorsunuz. Ya, demek ki yazmadan önce de aslında bir şekilde yazıyormuşum resimleri, sembolleri kullanarak. İşte Amerika'da, Avrupa'da, Viyana'da vesaire sergilerim oldu. Yabancılar çok alaka gösterdiler. Onlar ince işçilik olduğu için, emek olduğu için çok dikkatlerini çekiyor. Öyle birkaç sene minyatürle uğraştım. Ama ondan sonra kendimi ifade etme yöntemi olarak alan değiştirdim. Hiç bıraktım fırçayı ve işte kelimeler.
İletişim Fakültesi'nde mi minyatüre merak saldık? Öncesinde evet. Var mıydı? Sonrasında yüksek lisansta mı tanıştınız? İletişim Fakültesi'nde başladım.
Evet, o yıllardı.
Bu tabii edebiyatla da ilgini, daha doğrusu edebiyatla ilginiz olduğu için diyelim, la da demeyeyim. Çünkü zaten profesyoneliteniz oradan geliyor. Ya şu an stüdyoda konuk etmemizin de başlıca sebebi son o güzel romanınız. Benim adım Kırmızı. Değil mi? Hani edebiyatla minyatürü birleştiren. Evet, Orhan Pamuk. O geldi bir taraftan aklıma.
Çok güzel bir romandır.
Siz konuk olunca. Çünkü orada da mesela minyatürle değil mi? Efraim
miydi hatta? Evet, evet. Çok güzel bir romandır. Tam bizim sanatımızı anlatan, gizemlerini anlatan. Orhan Pamuk'un onu okuduğumda hayran kalmıştım. İşte demiştim 10 numara.
Hani... Tam da üniversite yıllarınıza denk geliyor sanki. Benim adım Kırmızı değil mi? Yani üniversitenin başı belki. Yüksek lisansından önce.
Öyle miydi? O zamanlar tam Rus klasiklerini tekrar ve tekrar okuyordum. Böyle bunalımlara giriyordum vesaire. Lahana çorbalarıyla.
Bort çorbası değil mi? Ona kırmızı lahana. Evet, ben de severim bort çorbasını. Şimdi devam edelim size. Ödüller kazandığınızda kalmıştık. Üniversite yıllarında başladığı iş hayatına devam etmekle birlikte çeşitli dergiler için edebiyat, sanat ve tarih alanında öne çıkan simalarla sözleşmeler hazırlayıp düzenli olarak kültür, sanat ve gezi yazıları yazmaya devam ediyor denilmiş sizinle ilgili.
Evet, ama yazının bu noktasında herhalde sizinle yarışamam gezi kısmında.
Estağfurullah.
Tamam, tarih, kültür, sanatta biraz iddialı olalım, mütevazi olmayalım.
Şüphesiz.
Ama gezide size bırakıyorum üstadlığı.
Estağfurullah. Hangi dergilerde yazıyorsunuz edebiyat alanında? Düzenli olarak yazıyor musunuz?
Müstahar isimlerle yazdığım için burada hepsini arz etmeyeceğim.
Peki.
Birkaç dergide yazıyorum. TRT'nin dergisi de var bunların arasında. Geleneksel tıp dergisi var. Böyle farklı farklı alanlarda. Kiminde haberci oluyorsunuz, kiminde işte bir melankolik, romantik oluyorsunuz. Kiminde böyle daha reklamvari yazılar. Farklı farklı seviyorum.
Niye başka isim kullanıyorsunuz? Özel bir sebebi var mı bunun? Kendi markanızı yarattığınız için Mine Sultan Ünver olarak. Hani...
Aslında ben hiç marka yaratmaya çalışmadım.
Mesela oldu ama bir şekilde.
Erkek ismiyle de yazdım ben. Evet, hatta şey işte bir romanlarından bir tanesinde o var zaten. 1800'lerde tabii kadın yazar Ceride-i Havadis'e yazıyor ama erkek ismiyle yazıyor. Tabii o zorundaydı. Hani o zaman erkek ismiyle yazmak zorundaydı. Ama şey bunlar hoşuma gidiyor benim, gizemler. Bilinmek istemiyorum aslında belki. Mesela televizyonlara da çıkmamıştım. Şimdiye kadar bu sene çıkmaya başladım.
Bu tercih sizin tercihiniz yani, hani müstahar isimlerle yazmak.
İnsanlar şey düşünürler özellikle belli bir yaştan sonra, hani bu dünyaya bir şey bırakayım, unutulmayın. Mesela bu güdü bende yok. Yani böyle bir kuş tüyü gibi, böyle hafif kurumuş bir yaprak gibi. Hani dünya, evren, böyle yaratılmışlık o kadar büyük ki. Bunun içerisinden ufacık hani böyle nazenin, esip geçeyim, bir mezar taşım bile olmasın. Milyarlarca insan geldi, biz de onlardan bir tanesiyiz sadece. Böyle kocaman kocaman bir şeyler değiliz. Hani bütün dünya bizim, Mars bizim vesaire diyoruz ama yok. Yok, siz hani geziyorsunuz, belki siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Gezerken onu da fark ederim. Küçücük bir zerreyim aslında. Ya insanlık bir alem o kadar zengin ki.
Çok tevazu sahibi bir konuğumuz var şu an sevgili dinleyenler. Ben bu tevazusunu ve enerjisini, pozitif enerjisini telefonda konuştuğumuz ilk andan bu tarafa aldım. Şaşırdım da bir taraftan yani hani. Mesela bu anlamda ben daha farklı bir düşünceye sahibim. Yani hani böyle kitaplar yazmışsam herkes beni bilmek, ya sizin yerinizde olsam yani böyle güzel etkileyici kitaplar yazmışsam 1000 sene sonra da benim Mine Sultan Ümmer olarak tanısınlar derim yani. Hani belki ama siz böyle değilsiniz. Çok farklı.
Zaten okurlar da şaşırıyorlar. Mesela Facebook'tan yazıyorlar hemen cevap veremiyorum ama onları bekletiyorum. Müsait olduğum zamanlarda cevaplıyorum.
Okuyucuya cevap veriyorsunuz yani.
O zaman mesela gerçekten siz mi yazdınız diyorlar. Yani bu bana garip geliyor. Niye ben yazmayayım ki hani?
Ya muhatap böyle... alınmak mı? Yani muhatap alınmak mı okuyucuyu şaşırtıyor?
İnanamıyorlar hani. Yoksa fake hesap mı diyorlar mesela. Sonra böyle tavsiyeler geliyor tabii yazar arkadaşlarımızdan. Biraz kibirli ol, böyle inme hani, kendini şey yapma.
Yazsınlar, o size cevap vermeyin. Diyorlar yani, böyle diyorlar.
Evet.
Diyorsun. Güzel yani, çok tevazu sahibi ve bakalım programın sonlarına doğru neler çıkacak Mine Hanım'dan. Efendim, sizin bu son yazdığınız kitapta Itri'yi anlattınız. Tabii Itri'den bahsetmeye çok var yani, oraya gelene kadar sizin başka yaptığınız işlerden de sohbet edeceğiz. İşte büyük bestekar Itri'nin hayatını, ama Osmanlı'da da 4. Mehmet dönemine gidip, değil mi? Hani o dönemki... Evet. Gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçti. Yani tarihi de bir roman olma özelliğini taşıyor. Yani sadece işte Itri ile ilgilenenlerin değil, bu tarihi roman meraklıların...
Biraz belgesel gibi sanki.
Tabii tarihi roman meraklıların da ilgisini çekecek bir kitap bu. Bu programı belki ikinci yarısında konuşacaktık ama hani şimdi söylemiş oldum, bunu da ifade edeyim. 4. Mehmet'in böyle çok güzel bir girişi var kitabın. 4. Mehmet Itri'nin kafasını kesin diyerek başlıyor ve sonrasında nasıl acaba gelişecek olaylar? Yani
neler
tarihi de neler
oldu.
Neler oldu da böyle oldu? O baş gidecek mi? Yoksa yani hani o Itri'nin başı gitmesin diyen Merziponlu Paşa'nın mı ne olacak bilmiyoruz yani. Yani onu kitabı okuyunca tabii göreceğiz ama sonuç olarak hani Itri deyince belki Itri'nin müziği 2017 koşullarında belki çok geniş kitlelere şu an için belki çok hitap etmiyor olabilir.
Evet.
O yüzden bu roman da belki sadece ya ben Itri'nin bir müziğini dinlemedim, dolayısıyla ben bunu alayım okumayayım değil. Tarihi roman meraklılarının da alıp, nasıl ki Safiye Sultan'ı alıp okumuşsak, Nurbanu'yu alıp okumuşsak, bu da öyle bir roman aslında.
Tabii,
Osmanlı'nın
içinde,
bir dönemini ışık tutan bir roman. İçinde
aksiyon
padişahların
var, başka
olduğu,
kahramanlar var tabii. Evet. Evliya Çelebi var mesela, ani dönemdaşlar zaten.
Evet.
Hatta Itri'yi biraz etrafa duyuran da Evliya Çelebi.
Evet.
O da deli ya, hani gezgin.
Evet.
Öyle insanlar işte tarihte ismini duyuyoruz. Normal insanların duymuyoruz.
Peki 2011'de sizin isminizi Nara Aşk'la duyduk.
Evet.
Nasıldı Nara Aşk? Yani Itri'ye tabii çok konuşacağız, Itri'ye geçeceğiz. Öncesine bakayım istiyorum. Nara Aşk'dan neler yaptınız ya da nasıl başladınız? Nara Aşk'a giden serüveniniz nasıldı? Nasıl yazmaya karar verdiniz?
İşte dergilere yazarken aslında evet şunu belirtmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Gözlemlediğimde o, konuştuğumda o. Yazarlar, özellikle de roman yazarları, genellikle büyük acılar ya da kırılma yaşayan insanlar. Bu bir hakikat yani. Eskiden de öyleymiş, şimdi de öyle. Benim de yaşadığım bir şeyler oldu o tarihlerde. Ondan sonra siz diyorsunuz ya hani gündem dışı. Gündemin dışında kalmak istedim. Ben gündemin dışında nasıl atabilirdim kendimi? Yazıyordum o zaman kültür sanat şu bu yazıları. Kendime dünya yaratmak istedim. Bu gelecek olamazdı. Çok gerçekçi olmazdı. O zaman dedim ben geçmişe kaçayım. İhsan Oktay Anarları okurdum vesaire. Zaten severdim tarihi, tarihi romanları. Çünkü bize tarih ne olduğumuzu öğretir, kim olduğumuzu gösterir. Ondan sonra tarihi romanlar yazmaya başladım. Nara Aşk böyle ortaya çıktı. Yine naif bir sanatkarı anlatıyordu. Şeyh Galip, Nazım Hikmet, ünlü Rus şairi Mayakovski'ye Şeyh Galip'in şiirlerinden okumuş. O zaman Mayakovski şey demiş, bizim uğraşıp durduğumuz şiir idealine siz çoktan ulaşmışsınız. Öyle bir adam Şeyh Galip. Ateş Denizi'nde mumdan gemiler yüzdüren fantastik aslında bir eser yazan.
Ateş Denizi'nde mumdan gemiler yüzdürüyor.
Ya nasıl bir tabir.
Evet.
İşte Nazım Hikmet anlatınca adam ona bayılmış zaten. Onun hayatını yazdım. Çok enteresan bir aşkı var. Padişahın kız kardeşine dair. 40 yaşında zaten şeyh olup, Mevlevi şeyhi olup ölüyor. Çok derin bir adam. O roman çok sevildi. Devlet tiyatrolarına tiyatro oldu hatta ama repertuarda kaldı. O da bizim devlet tiyatroları politikamız gereği.
Oh, bir dakika. Şimdi böylesine enteresan bir eser niye repertuarda kaldı? Niye kullanılmadı? Nasıl bir politika bu? Niye böyle bir politika izliyorlar daha doğrusu? Neyi sakıncalı buldular?
Evet, şöyle bir şey oldu. Devlet politikası şuydu. Devlet tiyatrolarını da acaba kapatsak mı? O zaman bizim tiyatrolarımız da hani biz gelirlerimiz gayet yüksek, kültürel hizmetlerimiz şöyle, salonlarımız dolu diye hani en çok izlenen oyunlarını sergilediler haklı olarak. Dolayısıyla yeni olan oyunlar repertuardakiler beklemeye alındı.
Ama bu da biraz saçma olmuş sanki. Çünkü devlet tiyatrosunun öyle bir izleyici kitlesi var ki ne olsa da gidiyorlar değil mi? Hani çünkü bir de hani böyle bir oyunun acaba gelmezler mi gibi tereddüt yaratacak bir oyun değil ki bu. Mesela biz devlet tiyatrosunun oyunlarını da burada izliyoruz, inceliyoruz. Öncesinde izliyoruz, sonra konuşuyoruz. Mesela ağır oyunlar da var, eğlenceli oyunlar da var. Hepsi dolu. Yani mesela şimdi iki tane Rus tiyatrosunun önemli eseri vardı. Biri Şahane Züğürtler, bu yılki devlet tiyatrosu repertuarında. Evet. Biri de Çehov'un Martı eseri vardı. Martı tabii ağır bir eserdir.
Evet.
Şahane Züğürtler daha eğlenceli bir eserdir. İkisi de mesela kapalı gişe oynadı ve ikisinde de bilet bulmakta çok zorlanıldı ama hani bunu repertuarda bekletmeleri enteresan bir idari karar olmuş. Umarım 2017-2018 tiyatro sezonunda sizin o eserinizin tiyatro uyarlamasını da izleriz diye düşünüyorum. Tabii çok geniş bir repertuarı vardır devlet tiyatrolarının.
İnşallah. Hayırlısı bakalım. Üçüncü romanım da...
Nerede çıktı bu arada Nara Aşk?
Timaş yayınlarından çıktı şimdiye kadar.
Evet.
Şimdi Everest Mona'dan çıkmaya devam ediyor. Sanırım diğer romanlarda tekrar Mona'dan çıkacak. Öyle bir gündemimiz var.
Nara Aşk ilk romandı sanki. Evet. Değil mi? İkinci romanımız hangisiydi? Sultan'ın Rüyası 2012'de.
Evet, yine arada kalmış insan hikayeleri bunlar. Tarihimizde kalmış insan hikayeleri. Çünkü herkes zaferleri, kahramanlıkları yazıyor. Biz bunları duymak istiyoruz ya. Herkes bunları yazıyor. Fakat arada kalmış böyle naif insanların hikayeleri var. Bize çok şey öğretebilecek, sıcacık insan hikayeleri. Ben hep onları avlıyorum arada. Dolayısıyla tabii çok satmıyorsunuz. İşte kimi siyasi amaçlara kullanılamayacağınız için de vesaire vesaire. Hiç umurumda değil. Benim okuyucum zaten bir romanımı okuyunca diğerlerini de okuyorlar sağ olsunlar. Biz böyle sıcak sıcak muhabbetten gidiyoruz. Sultan Rüyası da öyle bir hikayeydi.
Soru bir, nasıl avlıyorum dediniz de nasıl avladınız, nasıl buldunuz kitaptaki karakteri? Önce bunu cevabını alalım.
Tarihi okurken karşılaşıyorum bu karakterlerle. Mesela Sultan Rüyası'ndaki 4. Murat'ın kızı Esmahan Kaya Sultan. Rüyalar görüyor ve rüyaları gerçek oluyor. Bu tarihi kayıtlarda.
Gerçek bir
kayıt. Evet. Yine orada işte insani çatışmalar var vesaire, entrikalar var. O saray hali var, harem vesaire. Hem iyi tarafıyla hem kötü tarafıyla. Ben de tabii bir ek kurgu yapıyorum. Kurgu iki şekilde, her romanda öyle. İki şekilde giden bir kurgu var. Bir tarihi gerçek akış var. Bir de benim kendimin söylemek istediği şeyleri ifade ettiğim, yarattığım kahramanların ördüğü bir kurgu var. Ama bunlar sarmaş dolaş oluyorlar. Hani okuyucu bunu hissetmiyor. Bu yazarın kurgusu, bu gerçek kurgu vesaire bunu çok fazla hissetmiyor. Böyle bir gidişat oluyor.
Şimdi sizin bir Osmanlı merakınız olduğunu anlıyorum. Kitaplarınızın hepsini incelediğimiz zaman, değil mi? Ya bir tarih merakı var.
Evet.
Tarih merakı var ama çok da geriye giden bir tarih merakı yok. Yani Selçuklulara uzanan, Osmanlı'ya giden bir tarih merakı var.
Selçuklu'ya da gidebilirim. Osmanlı'da olmam şu sebepleydi. Ben günümüz kadınlarının çok özgür olduğunu düşünmüyorum. Genelde şöyle düşünüyorlar. Eskiden haklarımız yoktu, şimdi büyük haklarımız var gibi. Bize en büyük hakları tarihimize Mustafa Kemal Atatürk vermiştir.
Evet, şükranla anıyoruz.
Tabii, kesinlikle bu böyledir. Ama Osmanlı zamanında da nice büyük kadın vardı. Fakat bunlar bizden gizlenmiş. Ben bunları da anlatmak istemiştim. Hani daha böyle feminist, tam feminist değil ama feminist bir yaklaşımla kısmen. Mesela 15. yüzyılda biz zannediyoruz ki kadınlar hep evlere mahkum vesaire. Halbuki İstanbul'da en ünlü hekim Saliha Sultan diye bir kadın. Hmm. Üsküdar'da ve şey
ama kadınlara bakıyormuş muayenehanesi.
Herkese bakıyor.
Öyle mi?
Evinin önünde kuyruklar var. Ha. Sonra mesela NASA ayda bir kratere bir kadınımızın ismini verdi. Fatih Sultan Mehmet döneminde sarayda bir şair. NASA onun ismini verdi ama biz bunları bilmiyoruz.
Bilmiyoruz, evet.
Biz hep şeyleri duyuyoruz. İşte Jeanne d'Arc, Fransa, Elizabeth'ler, işte İspanya'da Isabel. Bunlar büyük güçlü kadınlar.
Isabel, evet.
Bizim de çok büyük güçlü kadınlarımız var. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nın karşısındaki cami Dolmabahçe Camii diyoruz, diyoruz değil mi?
Evet.
Özellikle siz İstanbullular öyle diyorsunuz. Ben İstanbul'a her gelişimde oraya uğramaya çalışırım. Ha. Orada kafede bir kahve içerim. Bezmi Alem Camii'ne bakarak. Onun ismi Bezmi Alem Sultan Camii'dir. Evet. Abdülmecid'in annesidir.
Ha, sizin de hatta kitaplarınızdan biriydi
Birisi,
o.
Evet. Sultan Abdülmecid çok başarılı bir hükümdar değil. Ama onu ayakta tutan annesi. Derler ki tarihte Abdülhamid işte 30 yıl devletin ömrünü uzattı. Bezmi Alem Valide Sultan da bir 30 yıl belki daha fazla devletin ömrünü uzatmış bir kadındır.
Ne yaptı?
Biz hiç bilmeyiz. Oğlunu idare ediyor. Oğlu sağlıklı kararlar veremeyince annesi idare ediyor. Tam Osmanlı'nın çöküş yılları. İşte ajanlar, ondan sonra diğer devletlerin müdahaleleri. Zaten biz kendi içimizde kaynıyoruz. O kadıncağız kendi başına paşalarla bu devleti ayakta tutuyor. Hani biz tarihimizdeki pek çok kadının marifetinden mahrumuz, bilmiyoruz. Selçuklu için de geçerli vesaire. Ben Osmanlı'dan başlamak istedim.
Ne zaman başladı siz?
İnsanların alakası Osmanlı'ya şu anda. Hani bu altyapıyı kullanarak kadınlarımıza bir şeyleri anlatmak istedim. Doğru.
Ne zaman başladı sizce Türkiye'de, yani Türk toplumunda kadınların geri plana itilmesi? Çünkü mesela Orta Asya'dayken kadınlar etkisiz eleman değil.
Evet. Şimdi kendi fikrimi söyleyeceğim. Okuduğum tarihe istinaden yorumladığım, bu böyle olmadı diyenler olabilir. Bence İslam'ı kabulden sonra işin rengi hemen değişmedi. Mesela İmam Maturidi vardır. O Türklerin kabul ettiği İslam'ı, çünkü Türklerin çok temiz bir yaşayışı, ahlakı, farklı bir inancı var. İslam'a geçtiklerinde zaten yakın görüyorlar. Sahip oldukları dinle İslam'a benzetiyorlar. O yüzden Talas'la İşte Araplarla vesaire tanıştıktan sonra İslam'a geçmeye başlıyorlar. İmam-ı Maturidi diye bir adam vardır. Bu adam tam Türklükle İslam'ı yorumlamıştır. Böyle yaşamaya başlıyorlar. Fakat yayıldıkça o topraklara, işte Araplarla vesaire daha çok temas kurdukça, biz biraz İslam'ı Arapların geleneksel yaşamıyla özdeşleştirmeye başlamışız. Ondan sonra kadın yavaş yavaş.
Evet.
Ben böyle düşünüyorum.
Peki geri dönülmez bir noktada mıyız sizce şu an?
Hayır, hiçbir zaman. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu değil. Yani bizim genetiğimizde kadın çok güçlü. Avrupa'da da böyle, Avustralya'da da, ama bizim genetiğimizde daha farklı bir şey var bence. Gerçi ben Çingene'yim hani. Öyle bir şey yok. İnsan ve insan, kadın, erkek denk, eşit değil ama denkliklerimiz var. Ve biri aşağıda, biri yukarı diye bir şey yok. Belli alanlarda erkek üstün, belli alanlarda kadın üstün. Böyle devam edip gidiyoruz. Allah öyle yaratmış Adem'e Havva'yı.
Evet, şu an çağdaş bir Türk kadını bizimle birlikte, bir yazar Mine Sultan Ünver, sevgili dinleyenler, radyolarını yeni açanlar için söyleyelim. Ve enfes kitaplar yazıyor, tarihi kitaplar yazıyor kendileri ve sohbetimiz Türk kadınının sahip olduğu rolü nasıl kaybettiği bir an evrildi.
Evet.
Tekrar eksenimizi Mine Hanım'ın kitaplarına çevireceğiz ama tabii ara sıra yine bu aksayan yöne değinmekte bir ben de bir mahsur görmüyorum. Bu arada tabii Mine Hanım da bir anne, hem onun anneler gününü kutlamış olalım yayınımızda. Hem de tüm dinleyicilerimizin, tüm annelerin anneler gününü kutlamış olalım. Hazır sözümüz Türk kadınına gelmişken bunu da kutlayalım yani araya. Bunu
evet
da sıkıştırmış
ben de kutluyorum
olayım.
Sizin gibi. Kadına yüklenmiş en güzel misyon annelik. Yani toplumları kadın yetiştiriyor. Hakikaten evet. Öyle. Evet, bu evet, bir gerçek.
Evet. Son dönemlerde ifade edildiği gibi ama tek misyonu bu değil. Kadının tabii şüphesiz. Yani sadece anne ol, başka da bir şey olma değil.
Yok,
kadını
aksine,
daha fazla değil
tam
mi?
Tersi.
Siz de bunu dile getiriyorsunuz.
Kesinlikle,
zaten.
Tabii.
Kadının birçok misyonundan biri sadece bu. Şu an günümüz Türkiye'sinde kadının tek rolü buymuş gibi birileri evet. Davranıyor olmuş olması, davranıyor olması.
İşte bu kendi tarihini bilmeyenlerin
evet.
konuştuğu saçma sapan altı dolu olmayan söylemler.
Evet. Şimdi efendim Sultan'ın Rüyası kitabınızı incele, yani konuşurken daha doğrusu Tanzimat'tan düzeltiyorum. Tanzimat'ın validesi Bezmi Alem'e geçmişti.
Az
arada
önce
bir
bahset.
Kitap da var. Evet, 2014'te bu kitapta basılmıştı. Ama arada bir de şey var. Hilal'in iki ucu var. 2013'te basılan
Endülüs'ü
sizin
anlatıyor.
Kitabınız. Hı-hı. Endülüs. Neden bahsediyorsunuz bu kitapta?
Evet, okurlarımız için söyleyelim. Ben çölü yazmak istiyordum sevgili okurlarım. Ondan sonra çölü yazarken ama Arabistan'ı yazmak istemedim. Ne yapayım ya, Endülüs'te bir medeniyet varmış. Neredeymiş burası? Çöl ararken İspanya'ya düştüm. Endülüs'te bir medeniyetimiz varmış bizim. Hiç duymamıştım. Yazarken de teessüfle öğrendim ki bizde kaynak yok Endülüs'e dair. Hep Fransız. Roger Gradu olmasaydı acaba o roman nasıl çıkardı bilmiyorum. İspanya.
Tabii tarihimizi de onların anlattığı kadarıyla değil mi öğrenmiş oluyoruz. Biz yazmadığımız için, yani biz onu
evet.
belirtmediğimiz için yani yabancılar, Avrupalılar ne kadar yazıyorlarsa bize tarihimizi o kadar öğrenmiş olacağız.
Doğru söylüyorsunuz. Ne derler? Aslanlar tarihini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorundasınız değil mi? Öyle. Onlar da...
Çok güzel cümleler varmış sizde. Şimdi bu üç oldu yayına başladığımızdan.
Yazarız ya. Evet, İspanya'da kurulan harika bir medeniyet var. 900 yıl sürmüş.
Gittiniz mi bu arada o
Güney İspanya? Tabii gittim.
Süper. Yani, Cordoba, Sevilla değil mi? Oralara
gittim.
Da bir gezindiniz.
Sokak sokak gezdim. O Yahudi mahallelerini gezdim. İşte Müslümanların katedrallere dönüştürülmüş camilerini vesaire gezdim. Orayı soluyacaksınız ki... O kelimelerinizde hissedilsin.
Muhafaza etmeleri tabii, yani katedrallere tabii dönüştürmüşler. O ayrı ama
evet.
yani o atmosferi genel olarak hissediyor olabilmek de hani bunun muhafaza etmesi de İspanya şeyinin İber yarımadasındaki o kurulan geçmişten güzel devletlerin de tabii enteresan değil mi? Hani onu hissedebiliyorsunuz 2017'de
evet.
bile gittiğinizde.
Evet.
O Endülüs izlerini işte Cordoba'da, Sevil'de hissediyorsunuz.
Tabii zaten Elhamra vesaire o büyük sarayları korumuşlar. Şimdi müze diye gezebiliyorsunuz oraları. Hem de çok ihtimam gösteriyorlar. Katedralleri de tabii o zaman adamlar da haklı, işgal ettiğinde önce bir kendi inançlarına, vizyonlarına göre değiştiriyorlar. Şimdi ben hakkı dedim, neler olacak neler.
Ama doğru söylüyorsun, sizi ben de desteklemiş olayım. Evet.
Biz de Ayasofya biliyorsunuz, cami yaptık.
Ya olabilir bu tabii ki, sonuç olarak oraya orada milyonlarca yıl önce camiler yapılmıştı da sonra gelip de İspanyollar İzabel işgalden sonra oraları değiştirmedi. Zaten hani orayı işgal eden, orayı alan, oraya bir medeniyet kuran Endülüsler de oraya bir takım dini yapılar yaptılar. Kendi inanışları doğrultusunda.
Evet.
Sonra yeni gelen devletler de kendi inanışları doğrultusunda onu
yani bu böyle
başka
oluyor.
Bir şey dönüştürdüler.
Bu böyle
oluyor.
Olmak zorunda. Biz tabii daha hoşgörülüymüşüz. Diğerlerine göre ama bu tarihin gerçeği, insanoğlu olmanın bir gerçeği. İnsan olmak aslında biraz da suçlu olmak değil midir? Öyle zalimliklerimiz var. İyiliklerimizden çok kötülüklerimiz var.
Bu cümleyi
var.
Sizin son kitabınızda da hatırladım sanki. ona geçeceğiz. Peki çölde peki neyi anlattınız? Bu
tabii çölü bulamadım ben. İber Yarımadası'nda.
Evet.
Yani o zaman Yeşilada diyorlarmış hatta. Ben yeşilliğin içine düştüm.
Evet.
Olağanüstü bir medeniyet. İlk evet. göz işte, ameliyat katarak şöyle oluyor. İşte İslamiyet iniyor. Ondan sonra İslamiyet'i yaymak için dağılıyorlar dört bir tarafa. Bunlar çok samimi insanlar. İstanbul'u fethetmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz peygamberin bir lafzı var. İşte İstanbul'un fethettiğinin yücelten bir lafız.
Bir general, komutandır.
Evet. Rönesans'ın en temel noktası o Endülüs medeniyetidir. Oradan alınıp götüren buluşlar, kitaplar vesaire Rönesans'ı doğuruyor mesela. Çok büyük sonuçları var Endülüs medeniyetinin. Bilim alanında en büyük ve ilk buluşlar hep orada. Müzikte öyle mesela. Ziryap diye bir adam var. insanlar ona tapıyorlar. Dünyanın dört bir tarafından geliyorlar.
Ziryap.
Evet. Eczacılık da öyle. O kitapta bunları anlattık. Endülüs medeniyeti neymiş, nasılmış. Tabii daha sonra Isabella en büyük isteği orayı ele geçirmek. Ferdinand'la beraber zulmediyorlar. Yahudileri yine Osmanlı alıyor, götürüyor ta oradan. Bizim topraklarımızdaki Yahudilerin çoğu oradan geliyor. Sefaret deriz biz onlara. Evet. İşte tarih okumak böyle bir şey, görüyorsun ki hani senin geçmişin yine de merhametli, daha hoşgörülü, daha insani yaklaşan bir kültüre sahip.
Peki siz tarihi de izlemeyen, insanlar genelde tarihi izliyorlar dizilerde. Siz okuyan, tarihi araştıran da bir insansınız, evet. Bir entelektüelsiniz. Hazırlanan tarihi dizileri nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? Uyarlamaları, yani işte geçmişten günümüze, yani işte Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı bir Muhteşem Yüzyıl vardı. İşte şu an Muhteşem Yüzyıl Diriliş var filan, hani evet. Diziler var. Nasıl buluyorsunuz bu dizileri?
Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz dünya genelinde tarihi filmler ve diziler büyük ilgi görüyor zaten. Evet. Ama şey, hani ben Amerika'da da yaşadım. Game of Thrones gibi bir diziyi seyrederken siz onun kurgu olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra biraz eğleniyorsunuz, biraz tarihi altyapı ediniyorsunuz. Ama onun kurgu olduğunun farkındasınız. Vikingleri izlerken mesela. Hani bu endüstrinin yarattığı kurgular. Hani nasıl gelecek fantazisi varsa bu da bir tarih fantazisi. Hani bu sizi araştırmaya yönlendirebilir. Oturur okursunuz, ya bu Vikingler neymiş, böyle mi olmuş vesaire okursunuz.
Kral Lothbrok gerçekten öyle miymiş filan, değil mi? Hani yılanlı kuyuya atılmış mı, atılmamış mı filan.
Ama bizde öyle olmuyor. Evet. Bizde mesela benim bir okurum sormuştu. İşte hocam Mihrimah Sultan sarı saçlıymış, öyle mi mesela? Hani bir yazar arkadaşımız öyle yazmış. Tabii yazar tasvir edecek onu, bir kimlik atfediyor.
Onu mu sormuş okuyucu da sonra?
Çünkü böyle şeylere inanıyorlar. Muhteşem Yüzyıl'ı izlediğinde işte bu böyleymiş, şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Kendisine ne veriliyorsa direkt onu alıyor ve kafasına yazıyor. Direkt onu kabul ediyor. Tarihi romanlar okuduklarında da böyle. Niyeyse işte bir eleştirel bakışı kazanamadık. O yüzden ben yapımcılara vesaire bir şey demiyorum. Endüstri bunu gerektiriyor. Bizde de tarihi diziler, tarihi filmler yapılmalı, izlenmeli. Ama bizler izlerken biraz acaba o şekilde izlemeliyiz. Eğer merak ediyorsan aç kitabı. Bir sürü araştırma var, çeviri var. O kadar çok kaynağa ulaşabiliyoruz ki artık. Eskiden iş çok zormuş ama şu anda çok zengin. Ne isterseniz ulaşabiliyorsunuz. Kaynaklarından öğrenmek, kayıtlarından öğrenmek çok daha sağlıklı.
İzleyiciler açısından bu. Yapımcılar evet, açısından edelim. Peki yani yeterli emeğin sarf edildiğini ya da yeterli araştırmanın yapıldığını ve bunun yansıtıldığını düşünüyor musunuz? Yani nasıl buluyorsunuz? Yapımcılar açısından bu filmlerin, dizileri nasıl buluyorsunuz?
Ya tabii ki yapımcıların da, film yapımcıların da, biz yazarların da belli sorumlulukları olmalı diye düşünüyorum ben. Hani gerçek tarihe uyarak gidersin. Fakat eğer söyleyeceğin bir şey varsa, eleştirin varsa bunu yan karakterlerle yapabilirsin. Romanda ben böyle yapıyorum mesela. Eleştirilerimi kendi yarattığım karakterlerin dilinden anlatıyorum. Ama yapımcıları da, şimdi biz de medya sektöründeyiz. Bir reyting kaygısı var. Bir endüstri var dışına çıkamayacakları. Onları biraz daha mazur görüyorum sanki. Tabii onlar da sorumluluk sahibi olmalı ama işte yabancı dizilerden düşünelim. Onları nasıl eleştirmiyorsak bizim yapımcıları da eleştirmeyelim. Biz kendimiz araştıralım. Biz bilinç sahibi, şuur sahibi olalım. Tüketiciler yani. Üretici her şeyi üretir. Ha, biz tüketiciler biraz sorumlu olmalıyız sanki.
Sizden böyle istediğim sansasyonalist cevabı alamadım. Yani mesela şöyle bir eleştiri güzel bir arkadaşların da haber konusu olabilirdi. Böyle şeyler olur mu?
Geri
çok fahiş hatalı.
Geri sar söyleyeyim. Böyle şeyler olur mu? Hayatta her şey olur.
Olur hayatta. Peki.
Hayat böyle bir şey.
Valla konuğumuz çok mütevazi, çok yani hiç kimseye burada zaten böyle kimse incitecek bir şey söyleyecek bir konumuz değil yani genel konuk, o yüzden.
Aslında çok şey söyledim. Söylemedim mi?
Söylediniz, haklısınız.
Gündem için çok şey söyledim bence.
Doğru söylüyorsunuz. Özellikle evet, tekrar döneceğim bu tarafa o şeyler, özellikle kadın hakları ile ilgili ve kadınlarla ilgili olan kısma. 2016 yılında sizin geçen yıl yazdığınız bir kitabınız var. Ondan bahsetmedik bir tek. Yanağımda soğuk bir Buse.
Evet, kadına geri döndük şu anda.
Evet, aynen. Kısa aralıklarla tabii yazıyorsunuz yani 2014'ten sonra 2 yıl sonra yazmışsınız. 2017'de şimdi bu kitabınız çıkmış oldu. Bayağı bir yazmaya emek harcıyorsunuz, zaman
genelde
ayırıyorsunuz.
Genelde her yıl bir romanım çıkıyor. Araştırma safhası çok uzun sürüyor.
Evet.
Yoksa yazım safhası kapanıyorum. 2 ya da 3 ayda ben yazma işini bitiriyorum. Öncesindeki araştırma işi çok zor oluyor. Yanlış bir şey söylememek istediğim için. Teşekkür ederim buradan hocalarım vesaire. Hani dönem insanları... Döneme hakim olan insanlar okuyorlar. İşte Mine'cim burada yanlış yapmış olabilirsin.
Kimlerle çalışıyorsunuz bu bağlamda?
Mesela en son romanda konservatuvardan hocalar. Ondan sonra editörlerim zaten emeği büyük. Buradan da teşekkür ederim onlara. Hani alanında kimler uzmansa onlar okuyorlar. Fikirlerini her zaman alıyorum. Mesela yanağımda soğuk bir Buse'de de sürgün dönemi, tam Cumhuriyet'in kuruluş, Osmanlı'nın çöküş dönemi. Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman oldukları bir roman. O dönemi de tarihçilerimiz okudu. Onlar değerlendirdi, fikir verdiler.
Vahdettin'in kızıyla kim dediniz? Vahdettin'in kızı
Sabiha Sultan.
Sabiha Sultan'la Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman olduğu bir roman bu. Evet. Nasıl yolları kesişiyor peki?
Şöyle, atamızın hani birkaç tane kadın hakkında fikir sahibiz biliyoruz ama Sabiha Sultan'ı pek bilmeyiz aslında. Hani biliyorsunuz önde Atatürk'ün bir örnek var, Enver Paşa.
Evet.
Enver Paşa da saraya damattır. Naciye Sultan'la evlenmiştir. Mustafa Kemal de Vahdettin'in kızına evlenme teklif ediyor. Aslında saraya uzak bir insan değil Mustafa Kemal. Vahdettin'in yaveri. Avrupa'ya beraber giderler, uzun tren yolculukları vardır. Vahdettin Mustafa Kemal'e çok güvenir.
Evet.
Hatta işte hani biliyorsunuz büyük tartışmaları var, hala tam netleşmemiş. Anadolu'ya Mustafa Kemal'i Vahdettin'in gönderdiğine, cebinden 8000 sterlin verdiğine dair tartışmalar. Özellikle Mustafa Kemal gidecek diye ısrar ettiğine dair tartışmalar vesaire.
Peki Vahdettin'in kızına yani Atatürk'ün evlenme teklif ettiği çok enteresan bir şey. İlk defa duyuyorum ben bunu. Siz
evet,
kitabınızın
hatta
romanda...
İki defa teklif ediyor. Sabiha Sultan'ın sözleri var. Kendi yazışmaları var Sabiha Sultan'ın. Babasıyla da mektupları var. İnsanlara söyledikleri... Bunlar yakın dönem olduğu için
evet,
kayıt çok.
Resmi yazı... Yani bununla ilgili bir kayıt var öyle mi?
Tabii. Şöyle anlatıyor Sabiha Sultan. Tabii şimdi roman önümde olmadığı için tam net cümleleri kullanamayacağım da... Çok hoş bir adamdı. Çakmak çakmak bakıyordu. Hani etkilenmiş aslında. Ama kuzeni Ömer Faruk Efendi'ye aşık. Dolayısıyla onunla da evleniyor ve acılı bir evlilik yaşıyor. Belki Mustafa Kemal'le evlenseydi tarih değişirdi. Hani sonra nasıl olurdu? Saraya damat olunca Mustafa Kemal Anadolu'da daha mı güçlü olurdu? Yoksa her şey tersine mi dönerdi? Kim bilir, bilemiyoruz tabii ama tarihin kırılma noktalarından biri. Murat Bardakçı da o noktada çok durur. Hani tarih değişebilirdi diye. Onun kitabı da Şah Sultan bana çok yardımcı olmuştu romanı yazarken. Zaten kendisi bütün vesikaları toplamış döneme dair. Romanda da onları tartışıyoruz.
Evet, tabii,
hani siyasette yani, de çok mal olmuş konular.
Evet, tabii konuşma çok spontan bir havada geçiyor. Ben de tabii konuğuma güvendiğim için yani bu konudaki entelektüelitesine, araştırmacı yazarlığına çok tedirgin olmuyorum sevgili dinleyenler. Çünkü özellikle son dönemlerde o kadar kendini bilmez tarihçiyim diyenler yani Atatürk'le ilgili öyle ipe sapa gelmez şeyler söylüyorlar ki. Şimdi bir an tedirgin oldum sohbet
bakın
nereye
size,
gidecek diye ama.
Onunla ilgili bir şey söyleyeyim.
Siz olduğunuz için yanında çok rahatım çünkü sohbetin gideceği yer belli yani hani burada çok... bir şey yayılmayacağı konusunda şeyim ama yine de tedirgin oldum tabii. O da tabii şeyden kaynaklanıyor yani hani kendini bilmez tarihçiyim diyen lafının nereye gideceğini bilmeyen insanlardan kaynaklanıyor.
O tarihçilerden bir örnek vereyim benim romanımla alakalı. Televizyonda izlerken Habertürk'te miydi tam bilemiyorum programda bir baktım arkada Sabiha Sultan'ın yani benim roman kahramanı yaptığım kadıncağızın resmi var.
Resmi var evet.
Prenses de diyebiliriz kendisine. Sultan, hanım sultan. Tarihçimiz şöyle dedi. Çok da ismi duyulmuş bir tarihçimiz. İşte dedi Vahdettin'in küçük kızı. Gözdesiydi dedi. Burada başı açık ama dedi. Aslında tabii başı açık değildi. Haremde çekilmiş bir fotoğraf dedi. Geçtiler. O kadar ünlü bir tarihçimiz ki bunu söyleyen. Hmm. Hani medyada, ekranlarda ünlü. Halbuki Vahdettin'in iki kızı da başı açıktı. Hmm. Onlar Avrupa'ya usulü yetişmiş.
Ya o Osmanoğullarını görmüyor musunuz? Hürriyet'e filan röportaj veriyor. Milletin kafasındaki Osmanlı'yla işte Hürriyet'e ailece fotoğraf veren Osmanoğulları aynı mı yani, değil mi? Yani evet. Neredeyse diyecekler ki fotoğraf için başlarını açtılar filan diyecekler yani. Hani evet. Belki de.
Yani dans filan, müzik filan, piyano çalan. Çağdaş. Entelektüel. Evet. Vahdettin öyle istemiş zaten. Kızlarının öncekilerden de var. Önceki padişahların da böyle kızları var. Mesela hani dediniz ya, kendini bilmez tarihçiler. Herkes bir şey söylemek için söylüyor. Ay, İlber hocama hak vermemek bazen mümkün değil.
Çok cahiller, ölseler keşke.
Hayır. Ölmesinler de bu şey vizyonu değiştirsinler. Sürünsünler. Sürünmesinler de.
Ne yapalım, ne diyelim?
Böyle söylemesinler.
Çok nazik bir konuğumuz var sevgili dinleyenler. Ölsünler diyorum olmuyor. Sürünsünler diyorum olmuyor. Islah olsunlar o zaman, ne diyelim?
Islah olsunlar, evet. En güzeli. Islah olmazsa sürünsünler, tamam.
Anlaştık. Pekala. How can you see into my eyes like open? Siz normalde Ankara'da yaşıyorsunuz, İstanbul'a geldiniz, TRT'ye de destek veriyorsunuz ya da evet. Ne yapıyorsunuz diyelim, TRT'de çalışıyorsunuz demeyelim, destek bir projenin içerisindesiniz.
TRT'de 1987'den beri yayınlanan bir dergi var. Tarihimizin önemli bir döneminde ışık tutmuş oluyor aslında, 30 yıllık bir dergi.
TRT'de. İsmi nedir?
Vizyon dergisi.
Vizyon dergisi.
Evet, evet, televizyon diye başlamış, sonra vizyon olmuş. Orada yazarlık yapıyorum, editörlüğünü de yaptım. Kimi programlara metin yazarlığı yapıyorum. Hmm. Radyo programı yaptığım da oldu. İşte festival organizasyonlarda da destekçi olarak bulunuyoruz. İstanbul'da da TRT'nin yine yapmış olduğu 9. Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde. Oradaydım. Çok 9.sü yapılıyor ve hakikaten bu sene artık rekor başvurular olmuş. 70 küsür ülkeden başvuru var. Hem ulusal alanda hem uluslararası alanda. 4 gün İstanbul'un 7 mekanında izlenim günleri oldu. İstanbullular gelip belgeselleri izlediler. Bugün de son gün. Yarın da galası var belgesel günlerinin. Belgesel onun da çok önemli isimler geldi dünya çapında. Hmm. Paneller yapıldı. İletişim fakültelerinden, diğer üniversiteler fakültelerden öğrenciler geldiler. Dinlediler. Gösterimler harikaydı. Belgesellerin mesela hangisi birinci, ikinci olacak? Bunda emin değiller. O derece kaliteliydi. Yarın galası olacak. Cemal Reşit Rey salonunda. Aslında evet, İstanbul'u bekliyoruz. Ben de orada olacağım.
Çağıralım isterseniz. Davet edelim. 9. Uluslararası Belgesel Ödülleri değil mi?
Evet.
11-15 Mayıs 2017 bize de davetiye getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz Mine Hanım'a. Bakalım İstanbul Radyosu Harbiye, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi gösteri salonu. Bunlar belgesellerin gösterildiği salonlar.
Evet.
Peki şu an 15 Mayıs'ta değil mi? Nerede ya da nasıl ifade edelim bunu? Davetiyesiz gelebiliyorlar mı?
Evet evet. Bütün halkımıza açık zaten. İstanbulluları bekliyoruz orada.
Evet.
Yarın bir gala programı olacak. Uluslararası alanda ve ulusalda ödüller verilecek. Gerçekten çok kaliteli ve gündeme ışık tutan belgesellerdi. Birkaç tanesini ben özellikle çok beğendim.
Peki biliyor musunuz kimin kazandığını? Şu an belli mi daha doğrusu kazananlar?
Şu an belli evet ama ben bilmiyorum.
Ha,
o an açıklanıyor.
Peki kaç kategori var?
3 kategori var. Tabii ki yerli belgesele destek olduğu için TRT hem ulusal öğrenci hem de profesyonel 2 kategori var. Bir de uluslararası kategori var. Uluslararası kategoride hani çok önemli organizasyonlarda ödül almış insanlar geliyor ve başvuruyor TRT Uluslararası Belgesel Film Ödülleri Yarışması'na.
Evet. Sevgili dinleyenler, Mine Sultan Ünver şu an konuğumuz ve tabii yazdığı kitaplardan konuşuyoruz ama TRT'de de Vizyon Dergisi'nde yazdığı ve editörlük yaptığı için konu TRT'nin 9. Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne gelmiş oldu ve 15 Mayıs Pazartesi günü bir galanın, ödül töreninin olacağını söyledi Cemal Reşit Rey konser salonunda. Peki TRT'de başka bu projeden sonra sizin ne var bir sene boyunca? Yani hani bu yılda bir defa düzenlenen bir ödül töreni.
Evet.
Bunun dışında siz Vizyon Dergisi'ne tabii yazmayı sürdürüyorsunuz.
Ve orada bazı programları evet metin yazar olarak destek oluyorum.
Bir taraftan ben şeyi inceliyorum, bu kitapçığı inceliyorum Mine Hanım'la birlikte. Bu kitapçık tabii yine belgesel ödülleriyle ilgili verilmiş bir kitapçık. Burada değinebileceğimiz hani programa dair bir şey var mı diye bakıyorum bir taraftan.
Gösterim programı ve bu akşam bitiyor galiba gösterimler. Hı. Artık yarın yine birkaç tane panel olacak sanırım. Ve akşamında da gala gecesi olacak.
Evet. Mesela 14 Mayıs pazar değil mi? Bugün 14 Mayıs pazar zaten.
Evet.
Neler varmış diye şöyle bir bakalım mı isimlere? Zaten birkaç dakikalık bir zamanımız kaldı 17 haberlerine. İlginç olan şeylerden ve henüz kaçırmadıklarımızdan. Hayata Merhaba'yı görüyorum. Belçika, Fransa, Türkiye ortak yapımı mı?
Hmm, evet.
Bir belgesel. Life to Come, Claudia Capanna'nın bir belgeseli. O da Belçika, Fransa ve Türkçe. Altyazılı olarak bunlar belirliyor. Peki altyazıyı nasıl izleyecekler? Aynı anda yani diyelim ki bu belgesel bir yerde gösterilirken nerede gösteriliyor mesela? Notre Dame de Sion da gösteriyor.
Evet.
Aynı anda bu 3 altyazıda mı çıkıyor?
Tabii. Ben gösterimlere katıldım zaten. Onlar daha önce TRT çalışanları tarafından altyazısı gerekirse seslendirilmesi hazırlanmış filmler.
Evet.
Hatta orada yönetmenini de davet ediyorlar yurt dışından. Yönetmenlerini ağırlıyorlar. İzleyicilerle yönetmen film üzerine tartışma fırsatı buluyor.
Süper. Siz mesela kaç tane belgesel izlemişsinizdir buradan Mine Hanım? Çok izlemişsinizdir, bilemezsiniz. Özellikle aklınızda kalan bir belgesel var. Mesela Çin'in Van Gogh'ları olarak görüyorum bir belgesel.
Evet.
Çin-Hollanda ortak yapımıymış. Çince ve İngilizce zaten.
O da çok güzeldi ama Saraybosna üzerine yapılmış bir belgesel de vardı. Hepsi çok güzeldi ama inşallah ödül olur diye düşünüyorum. Savaş'a çok farklı yaklaşmış. Yani sadece acı üzerinden gitmemiş, umut üzerinden gitmiş. Harika bir belgeseldi. Zaten bunlar TRT'de yayınlanacak. Aa, bu belgeseller.
Aa,
evet.
Süper. TRT belgesel kanalında mı yayınlanacak bunlar? Değil. Çünkü belgesel kanalının formatına uygun değil bunlar. Başka TRT'nin diğer kanallarında belki.
Belgesel kanalında da yayınlanabilir. Bunlar zaten duyurulur. Hani ilgisi olanlar, merak olanlar takip edeceklerdir.
Süper. Tanrı Nerede Olduğumu Bilir isimli bir belgesel görüyorum. 17.30'da yönetmenle söyleşi ve ara var. Evet. Takvim de çok zengin. Denizdeki Ateş var. Bugün yine Grand Pera'da 7. salonda oynanacak oynayan belgeseller.
İtalyan kültür, Fransız kültür. Hmm. Grand Pera'da iki salon vardı galiba.
İstanbul Radyosu Akbank'da Harbiye var. Sahnesini görüyorum.
İstanbul Harbiye merkez zaten.
Evet.
Çok merkezi noktalarda izleyiciler belgeselle buluştu.
Pekala, emeğinize sağlık bunlarla ilgili olarak da. Şimdi gelelim sizin uzun uzun üstünde konuşacağımız Itri Mucizem adlı eserinize. Daha öncekilerde Alfa'da mı çıkmıştı, Mona Kitap Alfa'da, yoksa bu ilk Alfa'da çıkan kitap
evet.
mı? Ne zaman başladık çalışmaya Alfa'yla?
Bu kitapla birlikte başladık. Sanırım diğer kitaplarda tekrar baskı için Alfa'ya geçecek.
Genel yayın yönetmeni Arzu Çağlan.
Evet, tabii sevgili Arzu.
Evet, selamlar gönderelim. Radyo demişken, hani TRT Radyo'da olsa Arzu Çağlan'ı anmamak olmaz eski bir radyocu olarak.
Evet, kesinlikle öyle.
Şimdi eskinin radyocusu, çok bilinen, sevdiğimiz üstad radyocusu, şimdi yayın evlerinde yazarların güzel kitaplarını, enfes kitaplarını basıyor. Evet. Buradan da bu pazar günü Arzu Çağlan'a da sevgilerimizi göndermiş olalım efendim, Mona Kitap'ın yayın yönetmenine. Şimdi bir yandan gözüm saatte, acaba 17 haberlerinden sonra yapmış olalım, devam edelim diye düşünüyorum. Mine Hanım'la olan sohbetimizi, büyük bestekar Itri'nin hayatı diyor. Kitaptan bir kısma bakalım, tanıtım kısmına isterseniz, sonra 17 haberlerine bağlanalım. Hayat zavallı ruhumu acılarla öptü ve benden karşılığında şarkılar istedi. Buhurizade Mustafa Itri, medresede musiki öğreten naif, ağırbaşlı bir sanatkardır. Edirne Kapı'daki çiftliği medreseye uzak olmasına rağmen burada yaşamak istemesinin bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve meyveler olduğu sanılır. Oysa o meclislere kısa süre katlanabilir, tahammülsüzdür. Şöhreti giderek büyürken Itri müziğinden ve çok sevdiği İstanbul sokaklarından başka bir şey istemez. Ta ki aşk kapısını çalana kadar. Mesela Itri ile ilgili yazmak nereden aklınıza geldi?
Itri yine tarihin toz yapraklarında kalmış bir karakterdi. Evet. Çok naifti. Ve evet. Ben artık bir sanatkarı.
Klasik avcı Mine Sultan Ünver. ona baktı ve hemen dedi ki tamam, bunu avlamalıyım.
Bir sanatkarın ruhunda iyi ve kötü nasıl savaşır? Aslında mesele buydu. Bunu anlatmak istedim. Bir de Itri'nin hala günümüzde hayatımıza çok dokunan noktaları var. Mesela günümüzde söylediğimiz o tekbir. Tekbirin bestesi Itri'ye ait. Bizim dönem bilir. Tuti Mucize'yi güyem. Çok daha yakın dönem gibi görünür. Oysa Itri'nin bestesidir. Bin kadar bestesi olmuş. Batı dünyasının Bach'ıyla karşılaştırılan, hangisi üstün bilinemeyen büyük bir deha Itri.
Evet, önemli bir müzik dehası.
Ve müzik işte, yani o müziği nasıl kelimelerle anlatırım, bir denemek istedim, güzel de oldu.
Elinize sağlık. Konuşacağız 17 haberlerinden sonra. Bir yabancı müzik radyosu, aynı zamanda bir haber radyosu ama yabancı müzik çalan bir radyoda Itri'yi konuşacağız. Bakalım sohbet nerelere gidecek.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
17 haberlerinden sonra Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı, Mine Sultan Ünver'le gündem dışı oldu. Onunla keyifli sohbetimiz sürüyor. Şimdi efendim programın bu kısmında, bir saatlik kısmında uzun uzun son kitabından bahsedebiliriz. Kapağından bir gireyim. Çok havalı bir kapak var. Kim tasarladı bu kapağı? Yani biliyor musunuz, özel bir kişi tasarladı mı? Çünkü böyle hemen ayırt edici olmuş. Çok da güzel olmuş bu kapak.
Yayın evimiz sanatçılarla çalışıyor, evet. Kapak mevzusunda. Evet, seçimleri her zaman çok iyi.
İçinize sindi sizin de, evet, kapak.
Tabii, bir estetiği var.
Tabii siz minyatür konusunda da üstad olduğunuz için.
Sağ olsun, bana da bir jest yapmışlar. Evet, kapakta bir minyatür var. Çengi.
Evet. Çengi bu değil mi? Evet. Osmanlı'daki Çengiler. Ha. Peki. Sesin Efendisi Itri. Nereden geldi Itri'yi yazmak demiştim. Onun cevabını almıştım. Özetle Mine Sultan Ünver zaten diğer kitaplarında da olduğu gibi efendim tarihin tozlu raflarında olan bilmediğimiz ya da çok bilmediğimiz isimleri alıyor. Kendi edebi lügatından bir geçiriyor. Onu detaylandırıyor ve onunla ilgili de güzel bir romanla dönüştürüyor. Elinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Şimdi kitabınızda yine Osmanlı tarihine böyle bir gidiş var. Çünkü zaten tarihi bir karakter Itri.
Tarih şeridinde 1600'lerin, evet, ikinci yarısı.
Tam da 4. Mehmet'in tahtta olduğu döneme,
evet,
denk
Avcı
geliyor.
Avcı Mehmet derler.
Avcı Mehmet, ha. Şimdi efendim şöyle başlıyor, bahsedebilirim değil mi kitabınızdan?
Evet,
birisini
buyurun.
Kaçırmış olmam. 4. Mehmet böyle astık tabii kestiği kestik bir padişah olarak bir hışımla Itri'nin kellesini istiyor. Diyor ki alın şunun başını diyor. Bir yaramazlık, evet, yapmış Itri ya da öyle yansıtmışlar padişaha. Bilemiyoruz yani, hani taht oyunları ya da işte saray entrikaları.
Halbuki çok seviyor. Hep yanında istediği,
evet,
bir sanatkar.
Ve şöyle bir detay var kitabınızda. 4. Mehmet müzik olmadan yemek yiyemiyormuş.
Aynen öyle.
Bu doğru mu yoksa sizin bir şeyiniz mi, katkınız mı?
Yok, hayır.
Mı?
Bu tarihte yazanmış. Öyleymiş.
Siz o tarihteki detayı aldınız ve, evet, romanınızda kullandınız. Ne güzel.
Vermemiz gerekenler bunlar zaten. Hani bilinmeyeni arada, evet, kalmışları var.
Evet. Düşünün mesela sarayda böyle kılıcıyla düşmana korku salan bir Osmanlı padişahı efendim müzik dinlemeden yemek yiyemiyor mesela. Çok enteresan. Ve bunu Mine Sultan Ünver'in kitabında bu detayı görüyorsunuz. Itri'yi de o dönemin bir müzik dehası olarak,
evet,
ifade ediliyor.
Sultan'a mucizem diyor. Ha. Hani senin nasıl bir dilin var? Hem hanende yani şarkı söyleyen demek, hem de sazende yani müzik aletleri çalan demek. Itri böyle birisi. Hem hattat hem de şair. Hmm. Başka yönleri de var. Onu ilk dinlediğinde, hani romanda ben o sahneyi tasvir ettim ama hakikaten çok şaşırıyor 4. Mehmet. Dile benden ne istersen. Sen bir mucizesin. Hani insanların bekleyip durduğu, derler ya güneş batıdan doğsa. Hani bu mucize yeryüzünde sensin. İsrafil'e benzetir. İsrafil'in gölgesi misin? Hani İsrafil'in o buraya sura üflediğinde insanları öldürüyor ya da diriltiyor ya surla. Yani ıtırıyı ona atfediyor. İsrafil'in gölgesi misin? İnsanları öldüren ya da dirilten.
Osmanlı padişahları da bir enteresan. Dile benden ne dilersenle tez vurun kellesinin arasında bir şeydeler. Tamam, bir şey istemiyorum. Kellem de yerimde kalsın deme şansımız yok. Şimdi kitabın giriş kısmı olduğu için bundan bahsedebilirim. Kitabında işte kellesini vurun diyor. Sonra işte Merzifonlu paşa, sadrazam değil mi? O dönem sadrazamdı.
Evet, öyle.
Sadrazam işte nasıl yapsam da Itırı'yı kurtarsam, işte eğilip bükülüyor. Diyor ki siz bilirsiniz ama işte padişahım falan, vazgeçirmeye çalışıyor. Vazgeçecek mi geçmeyecek mi padişah?
Bir aslını öğrenelim diyor. Nedir? Evet, nedir cezasını ben aslı vereceğim diyor.
Neymiş aslı peki? Yani çok kitapla
roman
ilgili
sonuna
tabii.
Roman sonuna mı gidelim?
Yok. Şey söylemeden yani. Hani onu söylemeden hani kitapla ilgili sizden böyle detaylar, güzel evet. şeyler dinlemek istiyoruz sadece.
Tamam. Yani.
Yoksa işte, tabii ki okuyucu alsın hani o tadını kaçırmadan, yani ben tadını kaçırmadan, hani böyle şey vermeden, çok spoiler vermeden, ama böyle romandan böyle merak uyandıracak şeyler dinlemek istiyorum sizden.
Tamam, ben de söylersem siz beni uyarın. Kopup gidersem hemen devam eden bölümde şöyle bir laf ediyor Itri, tam 39 yaşında. 39 yaşına kadar insanlardan uzak bir hayat yaşamayı seçmiş. Zaten İstanbul'da surların dışında evi. Bu kayıtlarda da böyle, tarihi kayıtlarda da Mevlevi, tasavvufla uğraşan, mümkün olduğunca toplum içine karışmayan, mektebe gidip gelip müzik dersi veren bir adam. Müziğini kendine yapıyor ve dostlarını etrafa. Hı hı. Ama işi mükemmele yakın olduğu için zaman içerisinde keşfediliyor, saraya kadar namı gidiyor. İkinci bölümde şey diyor, Derviş Selimoviç'in Derviş kitabında geçer o. Şey der, 40 yaş. Arzular duyacak kadar genç ama bunları gerçekleştiremeyecek kadar yaşlı. Özellikle Itri'nin 39. yaşına getirdim. 40 yaşta insan nasıl bir savaş yaşar?
Bir daha alalım mı o cümleyi? 40 yaş insanların bir şeyler nasıl
bizim
çok güzel.
Bizim 3 kaldı değil mi? 40'a 3 kaldı.
Mine Hanım. 3 demeyelim de yani hani kaldı işte bir süre.
Siz kendiniz söylediniz programın başında.
Haklısınız. Bu arada çok gençsiniz yani. Sizin öyle 3 kalmış filan, 40'a 3 kalmış filan bir havanız yok. Yani böyle 20'li yaşların samimiyetle söylüyorum. Ortasında bir hanımefendi şu an benim stüdyomda Aynen. konuk.
Teşekkür ederim.
Yani hani o enerjisi filan yani alakası yok. O eskiler demiş olabilir ama cümle çok güzeldi. Bir daha alalım sizden o cümleyi.
40 yaş. Arzular duyacak kadar genç. Fakat bunları gerçekleştiremeyecek kadar yaşlı.
Evet. Kim demiş bunu?
Selimoviç vardı. Evet. Meşa Selimoviç. Onun harika bir romanı var. Bosnalı. Evet. Derviş diye. Yine o da böyle inancı güçlü bir dervişin hayattaki kim olaylar karşısında nasıl çözüldüğünü anlatır. Evet. İşte ona benzer bir cümleyi de bu romanda o konuyu kısmen ben de işledim. Sınanmadan bilemezsin dedim. Hani böyle büyük büyük konuşuruz ya. Ben iyiyim, ben kötüyüm, bu şöyledir, şu şöyledir. Bilemezsin. Sen de bir sınan. Bakalım sen ne oluyorsun? İçinden nasıl bir şey çıkıyor? Roman biraz tarihi gerçeklikler arasında aksa da böyle iç seslerin yankılanıp durduğu bir roman. Biraz felsefe var, psikoloji var, insan ilişkileri var.
Aşk var bir de değil mi? Çünkü tanıtım kısmında diyor ki işte İstanbul'un sokaklarından başka bir şey istemez ta ki aşk kapısını çalana kadar.
Evet. Şimdi tabii burada tuhaf bir durum var. Itri hiç evlenmek istememiş 39 yaşına kadar. Kaçmış her şeyden ve herkesten, kadınlar da dahil. Fakat 39, o bir yılda pek çok şey oluyor. Roman o bir yılı anlatıyor zaten. Aşkın iki halini birden yaşıyor. Aşkın iki hali ne olabilir? Ne olabilir?
Merakla bekliyorum, dinliyorum sizi.
Tamam, birisi sevgili. Evet. Hani kadın ya da erkek sevgili. Diğeri de dostluk. Ama bu artık bizim şu dönemde çoğumuzun hiç tatmadığı bir şey. Aşkın hani sevgili kısmını tadarız. içinde cinselliğin de olduğu, böyle hı-hı, daha tutkuyla yaşananı tadıyoruz. Bir kere belki daha fazla tadıyoruz ömrümüzde, ama artık dostluğu tatmak biraz zor bu dönemde. Hani evet. Mevlana ve Şems gibi. İlk romanımdaki Şeyh Galip ve Esrar Dede gibi.
Nahr-ı Aşk'ta.
Evet. Böyle bir dostluğu anlatmak istedim. İki erkek arasındaki dostluk. Aslında bu dostluğu anlatırken Arzu'yla da böyle konuşmalarımız oldu. Genel yayın yönetmenimiz de. Mine biraz gay gibi mi durmuşlar yoksa? Hmm. Hani dostlukta insan nasıl fedakar olur? Nasıl sever tutkuyla?
Evet.
Bunu anlatması çok zor oldu. Bunlar da var romanda. Gerçek dostluk. Şimdi Itri zaten onun arasında kalıyor. Aşk diyor Selim Girayhan mı? Eski Kırım Hanı, hı-hı, dostu. Yoksa sevdiği Fasıla mı? O, hı-hı, sesine vurulduğu, hı-hı, kör kız, esir. Hı-hı. Yoksa bununla ikisi de değil, müzik mi sadece? Hı-hı. Romanın Itri sonunda için, hangisinin olduğunu anlıyoruz.
Itri için zor bir seçim tabii.
Evet.
Peki Bach dediniz, yani Avrupa'daki Bach neyse Osmanlı'da da Itri oydu dediniz. Yaptıkları müzik farklı ama yarattıkları etkiyle ilgili,
evet,
bir çıkarımdı sanıyorum.
UNESCO 2012 yılını Itri ve Nabi yılı ilan etmiş. Zaten dönemdaşlar, romanda da var Nabi, hmm, şairdir, hmm, o da çok meşhur. Fakat çok sönük geçti 2012'de Itri'yi anma etkinlikleri, tanıtma etkinlikleri. Maalesef biz savaşçılarımızı severiz. Hmm. Sanatkarlarımızı, bilim insanlarımızın üzerine şöyle bir toprak serperiz. Onların bilinmesine gerek yokmuş gibi. Hmm. 23 Nisan'da mesela işte liderlerimizin koltuklarına oturturuz çocuklarımızı. Hmm. Ama hiçbir bilim insanının koltuğuna oturtmayız o çocukları. Hmm. Ne laboratuvara sokarız, ne bir işte müzik salonuna, ne bir şövalenin önüne resim yapsın. Hani böyleyiz biz. Savaşçılarımızı okuruz.
Itri için zor bir dönem tabii ki. Yani o dönem dünyaya gelmiş olması onun açısından bir şanssızlık diyebilir miyiz?
Ha,
çünkü
onu tartışırız. Bah bu arada şey, Itri'nin 70'li yaşlarının sonuna doğru dünyaya geliyor. İşte UNESCO'nun 2012 Itri
pek dönemdaş değil o zaman.
Kısmen dönemdaşlar. Kısmen. Ama işte yaptıkları müzik, dini müzik vesaire anlamında Avrupa Bach'la Itri'yi çok yakın görüyor. Hmm. Hatta pek çok sempozyum düzenlemişler, dersler okutuluyor Avrupa'da, üniversitelerde, konservatuvarlar Itri hakkında. Dönem. Şimdi her şeyin çok iyi olduğu zamanlarda sanat elbette yine var, ama acılı dönemlerde sanat daha bir coşku kazanıyor sanki. En büyük dehalar sanatta hep o acılı dönemlerde çıkmış her alanda.
Evet.
Diye
Itri'nin, evet, Itri'nin yaşadığı döneme bakarsak Osmanlı'nın gerçekten çok karma karışık olduğu bir dönem tabii. Yani evet, bu dönem olmasaydı belki Itri de olmazdı. Bu acılar olmasaydı diyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum.
Evet. Bu belki de böyleydi belki. Evet. Bence güçlü bir teori bu.
Çünkü Yeniçerilerin tam halktan haraç kestiği dönem, canların alındığı. Eski Kırım Hanlarından kitabın tanıtımına geçecek olursak tekrar, Selim Girayhan Osmanlı Sultanı'nın davetiyle sürgünden kurtulup İstanbul'a yerleşmiş, Itri'nin can yoldaşı olmuştur. Ancak söz konusu Osmanlı Sarayı ise gizin içinde giz, oyunun içinde oyun vardır diyor. Şimdi gerçekten Girayhan'ı biliyoruz biz, Selim Girayhan'ı. Itri ile arasında böyle bir dostluk olduğunu bilmiyorduk ama kurgu değil bu. Siz detaylardan yola çıkarak Selim Girayhan'la Itri arasındaki dostluğu burada bizim önümüze de vermiş oldunuz.
Eski Kırım Hanı'nı Osmanlı çok severmiş. Çatalca'ya yerleştirmişler onu. 4. Mehmet de aynı zamanda Selim Girayhan da Itri'yi himaye ediyorlar. Hmm. Selim Girayhan'la aralarında güzel bir ilişki olmuş Itri'nin. Hmm. Muhabbet olmuş. Tarihte bilinmeyen bir gerçek de var. Bu Kırım Hanlığı Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katılıyor. Onların bir özelliği var. Eğer Osmanlı Hanedanı'nda veliaht olmazsa, yani bir şehzade olmazsa, Kırım Hanları iktidar sahibi oluyorlar. Hmm. Yani Kırım Hanedanı'ndan, evet, biri gelip Osmanlı'yı yönetebilir.
Evet.
Bu romanda öyle bir trik de var zaten. Hmm. Acaba Selim Girayhan hain mi diye bir kurgu var. Itri kalıyor. Bu dostum mu yoksa bir hain mi? Hmm. Hatta bazen onu feda etmek durumunda kalıyor. Hmm. Zor kararlar vesaire. Hmm. böyle ufak ufak tarihi gerçeklikler var araya serpiştirilmiş.
Ne kadar
süre? Böyle miymiş denecek.
Ne kadar süre araştırdınız yazarken?
Bir 7-8 ay araştırdım.
7-8 ay.
Zaten evet. Itırık hakkında çok fazla bilgi yok. Evet. Toplasanız 3-4 sayfa ancak eder.
Yabancı kaynaklardan tabii çoğunlukla araştırmanızı yaptığınızı anladığım kadarıyla.
Bu biraz Türk oldu. Sağ olsun konservatuar 2012 yılında bayağı çalışmış. Onlar derin araştırmalar yapmışlar. Notalara dökmüşler vesaire. Hmm. Onları ayrıntılı izah etmişler. Onlar faydalı oldu. Dönemi iyi bilmek gerekiyordu. Yazarken, o biraz zorladı.
Yazarken bir taraftan Itırık'ın bestelerinde böyle bir taraftan dinlediniz mi o anı?
Evet,
yaşamak
dinledim.
İçin.
Tabii senfoni ya tek bir mesela. Çok acayip bir bestesi var. Dünyada şu anda dünyanın her yerindeki Müslüman milleti ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun tekbir-i Itırık'ın bestesiyle söylüyor. Hmm. O Kabe'de tavaf ederken ya da her sene kurbanını adarken aynı tekbirle, aynı besteyle söylüyor. Bu enteresan bir şey. Hmm. Çoğu Müslüman bunu bilmiyor.
Ben de bilmiyordum, evet.
Ben de öğrendiğimde garip gelmişti.
Garip gelmişti. Pekala. Şimdi biz programa bir soluklanalım. 17-22 saat. Gurumuza bağlanalım. Gurumuz bakalım bize bu programda nelerden bahsedecek. İsterseniz kulaklığınızı takıp siz de
ben de merakla bekliyorum. Siz bahsettiniz ya, evet. Hani program öncesinde. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım.
Guru merhaba.
Merhabalar Serhat Hocam.
Mine Sultan Ünver şu an bizimle birlikte. O da senin anlatacaklarını merak ediyor.
Ona merhabalar da... Mine Hanım.
Merhabalar. Kendime dair korkularım var. Ben konuyu biliyorum. Bakalım ne diyeceksiniz benim mesleğime dair.
Evet. Yani şöyle mesleklerden bahsedeceğiz değil mi? Eğer bir değişiklik olmadıysa, yani gelecek haftanın konusunu buraya çekmediysek bu nedir bu haftaki konumuz diye sormuş olayım ben usulen.
Evet, yani ben bu hafta yeni büyüklerden çıkacak o konuyla ilgili, geleceğin meslekleriyle ilgili, günümüzdeki mesleklerin evet. Hangileri gelecekte yok olacak onlarla ilgili kısa
tamam.
Bir bilgi vermek istiyorum.
Evet. Biz de merakla bekliyoruz yapacağın çalışmayı. Biz de Mine Hanım'la bunu konuşmuştuk. Yayından önce. Gurumuz bu hafta bize bundan bahsedecek diye. O yüzden merak uyandırdım bizde.
Öyle mi?
Evet.
Evet, merakla bekliyoruz.
Evet, buyurun.
Tamam, o zaman ben hemen konuya geçeyim. Mine Hanım'ı da fazla bekletmeyelim. Merak da bırakmayalım. Gelecekteki mesleklerden başlamak istiyorum. Şimdi sürücüsüz uçan arabalar olacak gelecekte. Robot öğretmenler olacak. Software yani yazılım avukatlar ve gazeteciler olacak.
Bir dakika, yazılım avukat nasıl olacak? Yazılım gazeteci nasıl olacakmış? Bize bunu bir anlat bakalım. Nasıl gazeteci, yani, nasıl yazılım olacak?
Ya artık her şey yani bilgisayarlarda olacak. Yapay zeka geliştikçe yani artık bilgisayardan avukat tutacaksınız. Bilgisayardan dava dilekçesi hazırlayacaksınız, açacaksınız bir avukata gerek olmadan. Bunların hepsi bugünün günümüzdeki mesleklerinin gelecekte tam anlamıyla yok olmasa bile popülaritesini kaybetmesine neden olacak.
Evet, bu bilgi şunun için mi önemli? Bu bilgi şunun için mi önemli? Mesela çocukların meslek seçiminde, üniversitelere girişlerinde
tabii.
Artık hukuk fakültesi yazmasınlar. Ama şimdi
yazmasınlar demeyelim de hani bu gelecekte bu meslekler artık çok popüler olmayacak. Çok revaçta olmayacak.
Evet, bu arada gazetecilik popüler olmayacak derken bak Mine Hanım iletişim fakültesi mezunu, yani bir edebiyatçı ama iletişim fakültesi mezunu. Gazeteciliğe laf
yardım
söylersen versin, hemen sana yardım der yani versin. Yapay zekalı olacak şey değil bu diye.
Vallahi bilemeyeceğim, evet. O insan hani faktörü olmadan gazetecilik, avukatlık hayatımız biraz renksizleşecek mi sanki acaba?
Evet evet, renksizleşecek Mine Hanım.
Evet, bu arada Necdet bizim şeyimizi, bütün dikkatini kendine çevirdi. Sen duydun mu bu arada Necdet'in dediğini Guru? Duymadın.
Yok, duymadım. Tamam. Ne dedi?
Haberleri de robotlar o zaman okuyacaklar dedi.
Tabii tabii, yazılım robotlar okuyacak. Necdet Bey de kendisine yeni bir iş baksın bence.
Necdet Bey siz olmaz. Necdet Bey haber okumuyor. O burada bizim her şeyimiz. Bize destek sağlıyor. Peki bu durumda ne olacak peki? Başka? Buyurun kesmeyeyim, dinliyoruz sizi.
Yani... Çünkü şu kulağımıza eğlenceli geliyor belki ama...
Hiç eğlenceli gelmiyor, korkutucu
evet,
geliyor.
Evet, aynen öyle.
İşsiz kalacak insanlar.
Dünya üzerinde 2 milyon işin yok olması ihtimalini de barındırıyor bu.
2 milyon aslında. İş yok olacak, evet. Aman yarabbi.
Yani, tabii tabii, tüm bu bozucu teknolojilerin yeni yetenekler gerektiren çok daha fazla iş yaratabilir aslında. Yani hem bu işler yok olacak ama yeni işler,
iş alanları, yeni
meslekler olacak. Bu da hani çocuklarımıza gelecekte, hani söylemiştiniz yani artık hukuk yazmasınlar gibi, yazılım sektörü daha çok ön plana çıkacak. Yani 20-30 sene sonra yazılım sektörü şu an o dönemin en popüler sektörü olacak.
Peki bilgisayar mühendisliği, yazılım tarzı daha sayısal bilimlere dönük olan şeyler diyorsunuz. Peki başka?
Evet, yani şimdi 20-30 sene sonra iş dünyasında ne gibi büyük değişiklikler olacak?
Peki.
Bildiğimiz anlamda iş çok daha fazla serbest çalışan kimliğe bölünecek. Yani işverenler çalışanlardan maksimum verimi almak amacıyla tam zamandan çok daha çok olarak yarı zamanlı çalışanları işe alacaklar. Bireyler de devamlı yeni projeler peşinde koşacakları için bu hayat stiline alışmak zorunda kalacaklar. 2030'lara kadar 2 milyar pozisyonun yok olacağını söylüyoruz. Yani 2 milyonla 2 milyar pozisyon arasında iş pozisyonu yok olacağını söylüyoruz.
Anladık.
Var olan işleri yok edecek çok sayıda bozucu trend olacak. Örneğin mesela sürücüsüz araba diyoruz. Mine Hanım tabii dinlememiş olabilir. Birkaç hafta önce ondan bahsettik, sürücüsüz arabalarda.
Sürücüsüz araba deyince şimdi yapay zekaya hak vereceğim bugün yaşadığım olaydan sonra.
Mine Hanım'ın şoförü biraz zor buldu radyomuzun bulunduğu plaz. Evet, herhalde onunla ilgili. Çok detay vermemek.
Çok kısa biraz bekle, biraz birkaç yıl sonra sürücüsüz arabalar piyasaya çıktığı zaman, onları yeni aldığı zaman bu sorunlar ortadan kalkacak. Yani sadece sürücüsüz arabalar bile 20-30 yıl boyunca var olan 4 işten birini yok edecek.
Sevgili yani Guru. Sevgili Guru, bir dakika dur. Şimdi birkaç marka var araba konusunda. Bir tanesi bilinen bir araba markası. Bir tanesi elektrik. Neyse, marka detayına gerek yok. Onlar çalışıyorlar. Hatta ilk kazalarını da yaptılar. Sürücüsüz arabayla ilgili. Tabii geçen hafta ilk kazalarını da yaptılar. Ama sürücüsüz araba için yollarında buna uygun hale getiriliyor olması lazım.
Tabii ki. Tabii ki. İşte
mesela şimdi bu bizim yollar nasıl olacak bu şekilde böyle? Özellikle İstanbul'da İstanbul gibi çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerde yollar nasıl bu hale uygun getirilebilecek? Her yere girmeyecek o zaman. Tıpkı şey gibi, metro gibi belli yerlerde hareket edecek sürücüsüz
tabii,
arabalar herhalde.
Tabii ki. Bu da devletimize ve iş dünyasına çok iş düşecek. Devlet ve iş dünyası ortak çok büyük altyapı projeleri hazırlayacaklar. Bu da şu an yok olacak meslekler var ama ileride çok daha böyle yeni mesleklere de imkan sağlayacak. Buradaki önemli görev devlete düşüyor. Devlet de iş dünyasına düşüyor. İşte sürücüsüz arabalar için uygun yollar.
Tamam. Bir dakika Guru. Ben bir şey okudum. Onu hemen Mine Hanım'a da söyleyeyim. Sana da söylemiş olayım. Yapay zeka ile ilgili sürücüsüz araba dedik ya.
Evet.
Şimdi arabayla gidiyorsunuz yolda. Bir adam var ve bir çocuk var.
Evet.
Siz mesela çarpacaksınız illaki onlardan birini. İnsan beyniyle düşündüğünüz zaman hangisine çarparsınız? Adama çarpmayı tercih edersiniz. Şimdi
evet.
Yapay zeka
çocuğu tercih.
Bunun ne yapacak? Çocuğu tercih edecek muhtemelen
daha,
değil mi? Daha az zarar olmuş
daha
olacak.
Daha çok masraf
belki.
Edilmemiş ona.
Evet. Risk hesaplaması yararlı. Yapacak. Yani hani adamın bir yerlerinin kırılması filan daha uzun süre olan bir şey ama çocuğun bir yerlerinin kırılması daha şey olabilir. Bütün bunlar tabii yapay zeka dediğimiz zaman çok yönlü düşünmemiz lazım değil mi Guru?
Tabii ki. Yani bu tabii yapay zekayı yazılım sektöründe yazan insanlara da tabii ki bunların ahlaki değerlerinin de tartışılıp bu şekilde yeni yazılımlarda nasıl olacak onların da.
Evet.
Hani dediniz ya çocuğu tercih eder. Belki hayır çocuğu tercih etmeyecek. Yaşlı daha yaşı ilerlemiş insana çarpılacak.
Hani bunların spontan olması başka bir şey ama yazılımlarla bunu yapay zeka yükleyip de böyle bir şeyle karşılaştığın zaman yaşlıya çarpacaksın demesi de değil mi? O enteresan bir
ahlak
durum.
Ve hukuk bir kez daha birbirine
yani,
girecek.
Evet.
Girecek yani.
Yalnız ben şuna endişe ettim. Şimdi taksilere biniyoruz ya.
Evet.
Hani şoför beyler o kadar çok hikaye anlatıyorlar ki bana. Ben bu hikayeleri kimden duyacağım yapay zeka? O kadar emekli hikayeleri, dertler.
Ama yükleyecekler şeyde Mine arabada onları, giderken size yani, hemen anlatacak yapay zeka. Mesela diyeceksiniz ki seçeceksiniz. Bana mesela tarihi bir hikaye anlat. Bana mesela şey anlat. Bugün,
ama sıcak gezini. İnsan hikayesi gibi olur mu?
Olmaz tabii.
Adam böyle direksiyona vuracak falan. Hani tekrar hatırlıyor ya anlarını.
Evet.
Mine Hanım, onların hepsini yükleyeceğiz biz.
Öyle mi? Bilmiyorum. Ben böyle evet. Çamaşır makinesinin düğmesine basmak istiyorum sadece. Hani burada kalsın.
Peki Guru, şey dedin, yeni büyükler nereden çıkacak? Nereden çıkacakmış yeni büyükler?
Yeni büyükler bu teknoloji şirketlerinin şimdiden tedbirini alıp şimdiden ileri gören yeni büyük şirketlerden çıkacak. Benim tahminim bir şu andaki bir eğitim kurumundan çıkacak bu. Geleceği gören, geleceğe yatırım yapan büyük bir eğitim kurumundan çıkacağını düşünüyorum ben. İlerideki bu büyük şirketlerin.
Ne demek o eğitim kurumundan çıkacak? Yani hani
ya, eğitim kurumundan çıkacak. Şöyle hani örnek vermeyin demiştiniz siz. O yüzden
hayır, marka konusunda bir şey söyleme dedim. Marka örnek tabii ki ver. Evet.
İşte veremiyorum şu an marka, çünkü marka Allah örnekleri Allah vereceğim.
Tamam, yani X'de, X markada biz anlarız.
X markalardan çıkacağını düşünmüyorum ben.
Çok açıklayıcı oldu da.
Yani veremiyorum, örnek veremiyorum hani reklama girmesin diye. O yüzden gelecekte ben büyük ihtimalle çok büyük şirketlerin şu andaki eğitim kurumlarından çıkacağını düşünüyorum.
Peki başka?
Başka 2030 için tahminler var. Onlarla ilgili birkaç örnek vereyim. Tüm doktor muayenelerinin %80'inden fazlası otomatikleşecek. Mesela bu birincisi tahmin.
Ne demek İkincisi o otomatik? Bir dakika dur. Ne demek otomatikleşecek? Ne demek o?
Yani otomatikleşecek şöyle. Artık hani ileride tabii ki her zaman doktora ihtiyacımız olacak ama ileride atıyorum bir dövmenin içine yerleştirebilecek bir sensörle bile 24 saat bize kanla ilgili değerlerimizi verebilecek bu veriler. Bu verileri toparlayıp sadece yine bir yazılıma yükleyip yani o günkü, o anlık atıyorum şekerimizden tutun, böbreğimiz nasıl, o anlık veri alabileceğiz.
Anladım. Yani teşhisi hemen koyacak. Diyecek ki senin teşhisi şu. Mesela diyelim ki evet. Ateşin çıkmış. Senin teşhisi şu. Şu ilacı hemen sana gönderiyorum diyecek. Dolayısıyla sen evet. Bir daha doktora gidip de doktora ilaç yazdırmayla kendini teşhis ettirmeyle tedaviyle uğraşmayacaksın. Evet. Doğrudan hemen tespiti yapacak ve otomatikleşecek. Bunu açıkla ki bize otomatikleşeceği evet. Anlayamayız yoksa. Evet. Yani, başka?
Kırmızı şu mikrop var diyecek. Hemen şu antibiyotiği al diyecek gibi. Mine Hanım şu an dehşetle dinliyor herhalde bunları. Ya bunların hepsi olacak mı?
Evet ve bir sürü senaryo yazıyorum. Şimdi yazarım ya. Aklımda 10 çeşit kurgu var. Şöyle mi olur, böyle mi olur, böyle mi olur?
Evet. Yani mesela restoranta gidiyoruz hocam. %90 yemekler hazırlanırken 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanacak. Sanki canlıymış gibi biraz hani o menülerden hoş olmayan resimleri göreceğimizi 3 boyutlu görebileceğiz resimleri.
Bu güzel.
Bu şekilde.
Peki, bu güzel.
Yani işte dediğim gibi sürücüsüz araçlara ayrılmış otobanların sayısının arttığını göreceğiz. Bunların hepsi 2030 tahminleri.
Tamam, sürücüsüz boş ver. Sıkıldım sürücüsüz.
Uzay turizmine ilk giren uzay oteli. Uçuşlar başlayacak.
Aa bak güzel. Sanki Çin bununla ilgili bir şey mi yapmıştı? Bir yatırım mı yapmıştı? Böyle hayal meyal bir şey hatırlıyorum.
Bir Çin şirketinin şu an bir projesi var bununla ilgili.
Uzay oteli, enteresan. Ama ne manzara evet. Verebilir ki uzay oteli bize? Deniz yok, bir şey yok. Simsiyah bir uzay.
Dünyayı mı göreceğiz acaba? Mavi bilye manzaralı.
Mavi bilye dünya. Ama göremeyiz ki mesela, düşünsenize şu an mesela bir gezegeni falan görmemiz mümkün değil yani baktığınız zaman. Ha, uzay oteli gerçi bir gezegende değil, uzayda boşlukta mı olacak?
Evet. Yani boşlukta da olacak. Hani bir gezegen üstünde olmayacak veya bir boşlukta olacak.
Tamam yani. Ne hizmet verecek bu otel bana?
Otel size ne isterseniz 5 yıldızlı bir otelin konforunu sağlayacak.
Hayatım 5 yıldızı zaten yani. Burada herhangi bir otele gittiğimiz zaman alıyoruz. Başka ne verecek? 5 yıldız için hiç cazip gelmedi.
Uzayda bunun çok tadı çok farklı.
Yer çekimi olmayacak ya.
Bak ne güzel. Bak böyle şey. Bak sevgili Guru, Mine Hanım hemen yer çekimi olmayacak dedi. Bak pazarlama anlamında güzel yani şey olarak bunu güzel pazarlayabilir oteller. Uzay otelleri 5 yer çekiminin
olmadığı. Ama bir eğitim otel. Almak lazım. Şimdi tuvalete gideceksiniz vesaire. Hani
doğru değil mi? Orada
bu işler
nasıl
yapılacak yer çekimsiz?
Sıkıntılı
yani
şeyler.
Yani bir su içmişlerdi, bir görüntü seyretmiştim, bir video seyretmiştim.
Evet.
Suyu bile çok doğru içmişlerdi.
Damlaları havada yakalamak lazım.
Aman evet, yarabbim. Evet.
Peki yani, başka nereden çıkacakmış? Başka? Uzay oteli, başka?
Şu anda uzay otelini örnek verdik. Mesela 20-30 sene sonra şu an soyu tükenmiş olan türlerden birkaçının canlandırılmasına tanıklık edeceğiz.
Hangisi mesela soyu tükenmiş? Yani?
Yani dinozorlar olur, mamutlar olur böyle fillerin ataları. Onları
biz manyak mıyız? Niye onları canlandıralım? Zaten onlar cansa bizim soyumuz tükenir.
Yani onların yine kontrol bir şekilde bir yerlerde canlandırılır hocam.
Yani insanoğlundan her türlü fenalık bir saniye guru. İnsanoğlundan her türlü fenalık beklenir. Evet. Uçak ilk yapıldığı yılları hatırlar. Tabii hatırlayamayız da hani televizyonlarda falan gördüğümüz ilk uçağın yapıldığı.
Evet.
O uçak yapıldıktan değil mi ne kadar insanlar böyle hevesle onu uçarıyorlar. O uçağın bir savaş makinesine dönüşmesi, Birinci Dünya Savaşı ne kadar kısa sürede sağlandı değil mi? İnsanoğlu nasıl bunu hemen savaşa dönüştürdü?
Aynen,
yani
aynen.
İşte iki kişi bilim adamı uçağı böyle uçuruyorlar böyle filan. Böyle kamerayla işte günümüz teknolojisine işte resimleri böyle hızlı yansıtma suretiyle evet. bize onu gösterebiliyorlar. Bunu yaptıktan sonra ilk uçağı uçurduktan sonra o bir savaş aleti hem de milyonlarca insanın üstüne bomba atan bir savaş aleti haline dönüşüyor.
Bir
tabii
var,
aynen
evet.
Yani şimdi böyle bir bilimsel buluş kim bilir kaç milyon insanın belki de evet. sonunu getirecek bilemiyoruz. Pekala guru başka?
Evet yani sağlık sektöründen tekrar uzak durulmasını şöyle örnekleyelim. Sürücüsüz arabalar çıktığı zaman kazalar çok azalacak. Kazalar azaldıkça sağlık sektörüne yatırımlar da
ihtiyaç
çok azalacak.
Kalmayacak.
İhtiyaç kalmayacak. Evet o yüzden sağlık sektöründe özellikle ciddi bir sorun var. Yine öğretmenlerimiz, başımızı tacı öğretmenlerimizle ilgili ileride problemler olacak.
Ne problem olacak?
Yapay zeka geliştikçe robot öğretmenler olacak.
Şefkati verebilecek miymiş?
Evet ne güzel sorular. Bak gördün mü?
Evet.
Cevap ver
robot
bakalım.
Işi.
Efendim anlayamadım.
Şefkati verebilecekler miymiş? Hani bir böyle bir çocuğun başına okşamayı. Yapabilirsin
evet,
oğlum diye onu cesaretlendirmeyi.
İnanın veremeyecekler
çok
ama
güzel.
İnanın bunu bu en son düşünülecek şey maalesef. Günümüz biliyorsunuz kapitalist bir çağda yaşıyoruz.
Aslında
artık
doğru
her şey,
söylüyorsunuz.
Yani
başka
bu en son
manada.
Maalesef gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. İnsani duygularımızı çok ama çok öldürecek bu ilerideki teknoloji. Örneğin günümüzde şu an akıllı telefonlar çıktıktan sonra nasıl şu an fark etmiyoruz belki ama ikili ilişkiler yani artık bir telefon açayım aile ziyaretleri çok azaldı. Yani
evet.
bunun hepsi teknoloji ilerledikçe maalesef insani değerlerimizi kaybediyoruz. İnsan olduğumuzun insanı insan yapan değerleri kaybediyoruz.
Ama hayal etmeye bugün devam edeceğiz değil mi? Yani biz sanatkarlar yırtacağız gibi bu durumda. İnsanın
yani,
hayal gücü öldürülebilir mi?
Tabii yani kesinlikle yani ne kadar da yapay zeka gelirse insanın hayal gücünü yerine geçemez diye düşünüyorum.
Ben araya giriyorum. Yapay zekanın bir an evvel çıkmasını istiyorum. Düşünün mesela şimdi gurunun ağzından cımbızla laf alıyoruz.
Evet.
30 yıl sonra ne olacak? Sürücüsüz araçlar dönüyor dolaşıyor sürücüsüz araçlar. Ama düşünsenize yapay zeka ile guruya bağlanmışım. Bana bir dakikada tak tak tak tak tak ne olacak?
Ama tartışamazdık.
Şaka yapıyorum guru sensiz olmaz.
Bir
seni seviyoruz.
Böyle hani siz sevmiyorsunuz hocam. Yani isim vermemi, şirket ismi vermemi, marka ama bunların hiçbir şirketler tarafından
yapıldığı için kendini kısıtlıyorsun.
Yani hani neresinden yani susmuyor yani konuşamıyorum fazla. Çünkü verdiğim zaman hemen diyeceksiniz ki o şirketin ismini vermeyin reklam oluyor. O şirketin ismini vermeyin reklam oluyor.
Hayatım ama işi anlat. X şirketi de onu illa orada geçirmem mi gerekiyor markasını?
Ama işte anlattığım zaman hemen diyeceksiniz. Herkesin aklında da o şirket gelecek yani. O yüzden pek fazla veremiyorum.
Peki artık. Tamam peki. Bir edebiyatçı var şu an karşımızda. 6 kitap yazdı. Mine Sultan Ünver. Mesela teknoloji gelişince mesela Mine Sultan Ünver gibi yazarlarımız yazmaya devam edecekler mi? Yoksa onların da mesleklerini
sabun yapalım mı onları da?
Estağfurullah. Tamam şimdi sen avukatları, doktorları falan böyle öğretmenleri bitirdin yani kaldırıp kenara koydun. Tıp yazmayın. İşte avukatlarla iş kalmayacak. Öğretmenler, radyocuları zaten Necdet'i bitirdin. Şimdi yazarlarımıza getirelim sözü istiyorum. Mesela onların yazılarını yine okumaya devam edeceğiz. Çünkü şimdi Mine Sultan Ünver'in Itri ile ilgili yazdığı son kitabındaki tadı bize hangi sanal zeka verebilir?
Tabii ki hiçbir sanal zeka veremez. Katılıyorum hemfikirim. Söyledin de zaten sanatkarlarımızın hayal gücünü hiçbir yapay zekanın ulaşabileceğini zannetmiyorum.
Ve insanoğlu buna hep muhtaç olacak değil mi?
Tabii ki. Ya insanoğlunun duygu yani.
Evet.
Minanınca duygu. Yani
doğru.
Duygu. İnsanı insan yapan değer duygudur. Yani yapay zekada bu olmayacak.
Evet, siz sorun bakalım akıbetinizi ne diyecekler.
Evet.
Falımızda ne var?
Falımızda ne var? Bizim falımızda ne var?
Radyocularım hocam.
Evet.
Ay.
Sizin gibi
yani aman dikkat gibi... ben uyarayım burada. Bakışları çok kötü.
Hocam sizi gibi bir üstadın yerine hiçbir zekayı koyamayız.
Çok inandırıcı gelmedi ama hani avukatları, yani, doktorları, öğretmenleri silip atan bir gurudan radyocularla ilgili pek inandırıcı gelmedi ama teşekkür ediyoruz yine de sevgili guru verdiğim bu bilgilerden dolayı. Tabii seçerken hem çocukların mesleğini seçerken geleceği düşünürken çok yönlü düşünmek lazım. Artık birçok 2 milyon meslek dedin. 2 milyon mesleğin artık olmayacağı bir dünyanın nasıl olacağını biz de yaşayıp göreceğiz. Öyle değil mi Mine Hanım?
Biz göremeyeceğiz efendim.
Görürüz belki.
Zaten
daha çok
40'a 3 kaldı.
Teşekkür ediyoruz guru.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Programın gurusunu sevdiniz mi? Pekala.
Daha var mı?
Yok, bu kadar.
Kalımızda. Yok mu? Bitti mi? Bitti, bu kadar. Ben devam edeceğim sanıyorum.
Yok, bitti. Gurumuz bitti. Çünkü birazcık şey yaptı. Nazlan da onu söyleyemem, bunu söyleyemem. Reklam olur, şu olur, bu olur. Tabii haklı. Çünkü radyo televizyon üst kurulunun cezaları biraz yüksek. Yani marka adı
biliyorum,
geçtiği zaman.
Biliyorum, evet, haklısınız.
O yüzden biz de mümkün olacak marka adı tabii ki vermesin diyoruz. Şimdi fonumuzu bir değiştiriyoruz şu an. Itri'den bahsederken arkadaşlar Nevakar
eserin ismi. Hafız-ı Şirazi'nin bir şiiri.
Evet. Şu an RSFM dinliyorsunuz. Radyolarınızın ayarlarıyla oynamayın sevgili dinleyenler. Ama konuğumuz tabii Mine Sultan Ünver olunca bu tarz melodilerin de duyulmasında bir beis görmedi sevgili arkadaşlar. O yüzden programın son kalan kısmında bir taraftan kulağımızda Buhurizade Mustafa Efendi olsun. Itri bestesi olsun ve size olan sohbetimizi de o şekilde nihayetlendirmiş olalım.
Ben şeyden çok etkilenmiştim. O tekbiri senfoniyle
var mıdır acaba o tekbirin senfoni nasıl arkadaşlarım onu
biraz,
bulabilir arşivde?
2-3 dakika ama zaten evet internetten bulabiliriz.
Tamam.
Senfoniyle o yükseliş alçalışlar.
Ha, çok enteresan.
Böyle dehşet. Hani evet. Bir anda çok aciz hissediyorsun, bir anda çok kudretliyim, çok acayip bir hissedişi var. Bunu kelimelere dökmek çok zor oldu. Hani müziği hepimiz biliyoruz. Mevlana da öyle der ya, müzik Allah'ın lisanıdır diye. Tanrı'nın dilidir müzik. Hani bunu hepimiz kendimizce anlarız, onu kelimeyle anlatmak çok zor oldu.
Ama başardınız.
Bilmiyorum, okuyucumuz karar verdi.
Başardınız. Ben de bir okuyucunuz olarak. Mart 2017'de basılmış. Ne zaman vermiştiniz yayın evine?
Ne zaman verdim? Herhalde 2-3 ay öncesinde.
Ha, anladım. Peki yeni devam eden projeniz var mı? Çünkü siz hızlı yazan bir yazarsınız gördüğümüz
2018'de
kadarıyla.
2018'de var bir tane daha.
Ne var?
Fakat ondan öncesinde Arzu Bezmi Alem Valide Sultan'ı tekrar basacak Mona. Onun ardından 2018'de bir kitap daha var, evet. Ve bu kez Amerika'ya uzanan bir hikaye var, 1500'lerde.
Ne anlatıyorsunuz?
Yani yine bizim hikayemiz, yine Osmanlı'nın bir tarihi.
Yani tabii ticari şeylerle, kaygılarla söylemeye de bilirsiniz ama...
Konuyu söylemek istemiyorum, evet.
Tamam, peki.
Ama Amerika'da bizim insanlarımız var. Mesela Elvis Presley, şimdi internete girince ortaya çıkacak konu da... Tom Hanks, bunlar da... Bu toprakların
Elvis
tozu,
Presley, Tom Hanks bizim insanlarımız mı?
Kanı olduğu söyleniyor. Hatta Abraham Lincoln başkan. Böyle bir durum var.
Çok enteresan.
Evet, 1500'lerde bir hadise oluyor efendim. Bir deniz savaşı. Oradan kimi Leventlerimiz kaderin cilvesi.
Oraya
Güney
gidiyor.
Amerika, Kuzey Amerika derken bir hayat macerası yaşıyorlar. Ben de öğrendiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla bunları yazdım.
Abraham Lincoln'un babası Türk gibi bir şey ya da
yok, öyle demeyin. Tam yani Türk,
Amerika'da
de
Türkler
de.
De var gibi.
Bu topraklar.
Bu topraklar Anadolu.
Biz de olabiliriz. Hani Yunan da olabilir.
Anadolulu zaten yani.
Çok şey
yani.
Anlatmayayım.
Tamam,
evet,
olur.
Evet.
Peki ben de sıkıştırıp sormayacağım size.
Zaten o kadar çok şey söyledim ki. Anlaşıldı bence.
Evet. Ama yok, tadını bıraktınız bence. Şey değil yani, yine merak uyandırdı ama bence bu kadar kısa süre içerisinde kimse sizin gibi hazırlık yapıp da şey yapamaz bence. Hani sizin önünüze geçip de böyle bir şey üretip koyamaz diye düşünüyorum.
Evet, hazır zaten neredeyse.
Süper.
Artık yazıyoruz.
Elinize sağlık. Peki Itri'den nasıl geri dönüşler aldınız? Bu kitaptan. Hem okuyuculardan hem edebiyat çevresinden.
Evet. Genelde gayet iyi eleştiriler geldi. Genelde benim hedefim hocalarımızın ne diyeceğiydi. Konservatuvar. Ve müzik insanlarımızın ne söyleyeceğiydi. Onlar hani müziği iyi anlatabilmiş miyim? Onların hissettiği, yaptığı gibi. İşte çalıyor bak senfoni. Geri dönüşler gayet iyi gidiyor şimdi. Bakalım birkaç ay daha geçsin, daha da belli olur. Aslında
tabii çok yeni zaten kitap.
Mart film teklifi 2016. De var Itri hakkında.
Ama soracağım yani, hani dizi ya da film konusunda sıcak bakıyor musunuz?
Birkaç romanıma teklif geldi zaten. Hani ben de çağrıldım bazı yapımlara danışmanlık vesaire olarak. Ama biraz tarihi film yapmak bütçe anlamında zorluyor insanları. Hepsi hayata geçmiyor. Bakalım Itri hakkında öyle bir düşünce vardır roman yazma sürecinde. Zaman ne gösterir bilinmez.
Şu an dinlediğimiz şey nedir?
Şu anda dinlediğimiz tekbir.
Tekbir.
Hani bu kurban adarken ya da Kabe'de tavaf ederken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayan.
Arkadaşlar gerçi monitörüme yazmışlar. Salatu Ümmiye tekbir, senfoni orkestrası.
Evet.
bazı şeyler var ya hani bazı softalar yani işte tek birinde orkestrası olur mu kardeşim, senfonisi olur mu kardeşim diyen insanlar da var herhalde.
Onlara göre müzik yasak. Müzik yasak olabilir mi? Müzik haram diyorlar ya.
Tanrı'nın dili diyorsunuz zaten.
Ya, Mevlana söylüyor, ben demiyorum evet, mesela. Evet.
Biraz kulak kabartalım bu
softa. Ne güzel söylediniz softa. Yani gözü kör, kulağı sağır. Yüreğini dinlemez, aklını çalıştırmaz. Tam softa evet.
Evet. Şu an bir senfoni dinliyoruz sevgili dinleyenler. Hazır Mine Sultan Ünver'in Itri'sinden bahsetmişken bu arada tam ismini söyleyelim. Müziğin Efendisi Itri değil mi kitabımızın tam
Sesin
ismi?
Sesin Efendisi.
Sesin Efendisi Itri. Itri. Evet. Evet. Peki nasıl, sesi de güzel olan bir bestekar mıymış Itri? Öyleymiş. Yoksa sadece tambur çalmıyor, sesi de güzel.
Zaten birkaç tane müzik aleti çalıyor. Sesi de çok güzelmiş. Yani sarayda o söylemeye başladığında zaten herkes susarmış. O zaman nota yok biliyor musunuz? Bizde nota yok. Yani mesela batıda hani nota var ya. Bizim meşkimiz, meşk derler. İşte müzik icra etme olayına.
Evet.
Bizde nota yok. Siz benim üstadımsınız mesela. Siz tambur biliyorsunuz. Ud biliyorsunuz ya da ne. Siz bana öğretiyorsunuz. Ben öyle öğreniyorum. Sizin şarkılarınızı vesaire bir notaya dökülmüyor. Sizin şarkınızı ben sizden çalmayı öğreniyorum.
El yordamıyla biraz.
O şekilde ben de talebeme öğretiyorum. Evet. Çok değişik bir uygulama. Nota yazılmasına şey derlermiş batılılar için. Yani hani hafızada tutamamak, bir kabiliyetsizlik.
Aa çok ilginç.
Hani müzik kulağı diyoruz ya.
Çok ilginç.
Onlar bizimki öyle gitmiş. Belli bir dönem. Keşke nota kullansalarmış.
Değil mi? Daha iyi olurmuş.
Tabii Itri'nin 1000 tane bestesi varken günümüzde 40 tane var.
Rezalet.
Evet.
Şu an bunu bir kim söylüyor bunu? Bir Türk mü söylüyor? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Salat-ı Ümmiye. Ümmiye'nin salatı. Ne demek Türkçesi onu da bilmiyorum. Ümmiye'nin salatı diye şey yapmış olayım. Peki. Neyse, Itri'nin senfonisiyle ilgili sevgili dinleyenler devam ediyoruz. Büyük bestekar Itri'nin hayatını anlattığı Mine Sultan Ünver'in Sesin Efendisi Itri Mucizem adlı kitabını konuşuyorduk. Bunun öncesinde de Mine Sultan Ünver'in yaptığı işleri konuştuk. Ve ağzından 2018'de çıkacak projesiyle ilgili de birkaç şey aldık ama kalanı sürpriz olarak bize bırakmış oldu Mine Sultan Ünver. Peki mucize, tabii bir insan başlı başına mucize zaten. Itri'nin mucizesi nereden geliyor?
Ne güzel söylediniz. Itri'nin mucizesi işte müzikteki dehası. Mesela romanda yazarken bunları anlatmak daha kolay. Sesli olarak anlatmak daha zor. Nasıl diyelim? Mesela şu bulunduğumuz yerden o ta işte kilometrelerce ötedeki bir gölde sıçrayan balığın sesini duyabilecek bir adam. Doğanın hışırtısını, sonra çok ilerideki bir harp meydanındaki o kanın dökülüşü vesaire, kokusu. Yani hissedişi çok yüksek bir insan. Algıları çok açık bir insan. O yüzden de mesela insanlardan kaçıyor. Bu aslında Itri çok garip bir adam. İnsanlardan çok kaçmış. Hani onları hep kötülük kaynağı olarak görüyor. Kendisini iyi zannediyor. Fakat zaman içinde şöhreti yüceldikçe artık o da içindeki kimi kötü dediği niteliklerle tanışıyor. Kibir gibi mesela. Onu bir kibir sarıyor. Sonra işte bir süreci var, macerası. En sonunda dile benden ne istersen diyen padişaha, o diyor ki ben esir ketüldası olayım. Yani işte İstanbul'umuzun ortasında birkaç esir pazarı var. Onların başında olacak. Onları koordine edecek. İstediği bu. Sizce niye onu istiyor olabilir ki? Tabii tahmin yürütmesi zor.
Evet. Sizin tahmininiz neydi? Ama nereden nereye gelmiş değil mi? Çok enteresan.
Evet.
Böyle insanlardan kaçan bir insan. Değil mi? Bir bestekar, bir sanatçının talebi padişahtan onların ketüdası olayım. Başında olayım.
Itri'yi böyle bir şartları deha
zorlamış
olarak...
belki. Ya da ne bileyim, ne arayabiliriz bunda felsefi bir şey?
Keşfediliyor. Enderun'da hoca olmak istemiyor vesaire. O sıralarda Avrupa'ya kaçarmış. Ara sıra Avrupa'ya gidip onların müziklerini dinlermiş. Müzik keşfedermiş. Sonra 4. Mehmet bunu duyunca yasaklıyor. Yanında olsun istiyor.
Neden?
Yanında olsun istiyor. O iktidar sahibi o ya. Öyle istiyor. Bunun üzerine Itri Esirket Hüdalığı'nı istiyor. Yani dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar orada kendi görüyor. Madem dünyayı gezemiyorum.
Bu sizin yorumunuz.
Yok. Bu tarihi de bir yorum. Ama ben bunu romanda kullandım tabii, arz ettim.
Sizin yorumunuz değildi yani bu.
Yok, benim romanım yorumum değil. Orada işte pek çok sesi keşfediyor. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş yetenekleri keşfediyor. Ve hani müzik. Onun aşkı müzik.
Ne enteresan değil
mi? O yüzden mesleği istemiş.
Esirket Hüdalığı'ndan bile böyle bir şey insanlar çıkarabiliyorlar yani, hani değil mi? Kimin hakkına gelir? Dünyanın dört bir yanından gelen sesleri keşfedeyim, müzikleri keşfedeyim diye değil mi? Hani böyle bir suyun başında ben olayım da bu şekilde bir keşfi yapayım demek de değişik bir düşünce dünyası ister herhalde.
Evet. Sanatçılar garip insanlar. Romanda onlara bolca değindik zaten.
Yazarlar da öyle efendim. Ama olumlu yönde kullanıyoruz bunu. İyi ki de bu kadar güzel. İyi ki de bu kadar güzel şeyler yazmışsınız. Çünkü bilinen insanları değil, bilinmeyen insanların orijinalliklerini çıkarmışsınız. Bu başlı başına bir gariplik ama bu çok olumlu bir şey. Nari Aşk'ta 2011'de sevgili dinleyenler, yazarlığa başla demeyeyim de ilk romanını yazdı diyelim. Öncesine dayanıyor tabii. Yazarlık serüveni Mine Sultan Ünver'in, sonra 2012'de Sultan'ın Rüyası takip etti onu, 2013'te Hilal'in İki Ucu, 2014'te Tanzimat'ın Validesi Bezme Alem ve Yanağında Soğuk Bir Buse isimli romanları takip etti Itri Mucizem'den önce. Ve hepsinin de ortak özelliği tarihte çok bilinmeyen insanları özellikleriyle beraber çekip çıkarması ve bunu da bir roman perspektifinde kurgulamasıydı. İyi de yaptı. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Hem geldiğiniz için hem de bu kadar güzel eserinizi bizlerle, okuyucularla buluşturduğunuz için. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şeyler?
Teşekkür ederim. Tarihi öğrenmenin en iyi yollarından birisi tarihi romanlar. Ama her zaman eleştirel bakalım. Okuyalım, izleyelim ama her zaman eleştirel bakalım. Bunu istiyorum okurlarımızdan.
Çok zarifsiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Size ben başarılar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok sağ olun. Çok keyifli 2 saat geçti.
Bizim için de geçerli aynı şekilde. Programın sonuna geldik. Mine Sultan Ünver bizimleydi. Herkese keyifli bir pazar. Kalan vakitten artık ne kadar kaldıysa ve keyifli bir hafta diliyoruz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.